Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu başlıyor.
Sevgili dinleyenler, öncelikle tabii ki şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. İdlib'in kuzeyinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz oldu. Spor camiası da bir bütün olarak tabii ki hemen başsağlığı mesajları iletti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç büyük bir merakla bekleniyordu neler söyleyeceği. Önce 14'te sonra 16'da başlayacak olan açıklamasında ancak Ali Koç ekrana çıktı ve dedi ki birkaç saat önce aldığımız haber üzerine bu açıklamayı erteliyoruz. Birkaç gün içerisinde bu açıklama gelecek. Öyle dedi. Ama futbolumuz üzerinde futbol anlamında konuşabileceğimiz ne var? Tartışmalı olan futbolumuzda Sivas Barosu, Sivas Spor Başakşehir maçındaki kararları nedeniyle Halis Özkahya maçın hakemi, yardımcı hakemler ve VAR AVAR hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını açıklamış. Benzer bir açıklamayı tam platformun adını bilmiyorum ama Fenerbahçeli bazı avukatlar da yargıya taşıyacaklarını söyleyerek yapmışlardı. Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması sonrasında. Tüm Fenerbahçe dernekleri dün saatler 19.07'yi gösterirken birlikte ortak harekette Nihat Özdemir'i istifaya davet ettiler. Beşiktaş yeni bir açıklama yaptı. Göztepe maçında oyun durduğunda kuralına göre oyunu başlatması gereken kişi Loris Karius, bu oyun kaderi değiştirilmeden kuralına göre oynanmalı ifadesini kullandılar. Yani hemen hemen her kulüp futbol adına bir şeyden şikayetçi. Kimisi, genel ama kimisi demeyelim ama genel anlamda adres Türkiye Futbol Federasyonu. Özellikle hakemler üzerindeki spekülasyonlar son dönemlerde yine arttı. Dün size tartışılan hakem kararlarıyla ilgili kendi görüşlerimi ortaya koymaya çalıştım. Mesela şimdi çok enteresan bir pozisyon var. O kadar enteresan ki Sivasspor Başakşehir karşılaşmasında yanılmıyorsam Yasin Öztekin bindirmesini yapıyor. Ceza sahasına doğru hareketlenen klişinin top koltuğunun altında kalıyor. Ve yaklaşık böyle 40-50 santim, onu işte 3 metre 5 metre diyen de var ama en fazla 50 santim beraber kayıyorlar topla beraber. Hadi ona 1 metre deyin. Net penaltı. Bu penaltıyı nasıl görmezler? Video yardımcı hakem bunu nasıl görmez? Algı şimdi başladığı zaman tabii onun önüne geçmek mümkün olmuyor. Şunu düşünmüyoruz. Tamam, bunu Halis Özkahya görmedi. Pozisyonu biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz değil mi? Bir bakın lütfen. Sivasspor Başakşehir karşılaşması. Lütfen bir bakın. Sağ taraftan Yasin Öztekin geliyor. Pasını çıkarıyor. Koltuğun arasında kalıyor top. Yanılmıyorsam klişinin. Koltuğun arasında ve yaklaşık bir metre boyunca yerde kayıyorlar. Top koltuğunun altında. Hakem devam ettirdi. Video yardımcı hakem de müdahale etmedi. Sonra ciddi anlamda hakikaten futbolun içerisinde çok sevdiğim, çok akil bakışlı insanlar bile buna penaltı dediler. Olabilir. Bu nasıl verilmez? VAR buna müdahale nasıl etmez? Ama şu soruyu sormadık hiç. VAR buna neden müdahale etmedi? Görüntü çok açık, net. Hani böyle tavla oynarsın da kazandıktan sonra öğren de gel deyip tavlayı rakibinin koltuğun altına koyarsın ya. Top öyle, koltuk altında. Hadi Halis Özkahya görmedi. Hadi yardımcı hakem de görmedi bayrak. Ama VAR nasıl görmez? Görmez olur mu? Görür. Şu soruyu hiç sormadık. VAR, video yardımcı hakem bunu gördüğü halde Halis Özkahya'ya neden inceleme önermedi? Sizce neden olabilir? Acaba bu şeklen koltuğun altında topla birlikte neredeyse topu alıp eve gidiyor gibi gözüken pozisyon aslında penaltı olmayabilir mi? Hiç bunu düşünmedik. Çünkü kendi algılarımızla bu penaltı, bu korner, bu şu, bu diyoruz. Kendi algılarımızla, futbol bilincimizle. Kurallar ne söylüyor? Kuralların nasıl yorumlanmasını istiyor İFAB, FIFA, UEFA? Hakemlere eğitim seminerlerinde neler söyleniyor? Bazı pozisyonlar teker teker gösterilip bakın bu pozisyonda böyle karar verilmiş aslında şöyle olmalı. Ne diyorlar, ne anlatıyorlar? Bunların hiçbirini bilmediğimiz için kendimize göre yorum yapıyoruz ve o yüzden de bir çıkmaza giriyoruz. Sadece biz değil çıkmaza giren. Bakın şimdi mesela şu özellikle sizden rica ediyorum. Boş zamanınızda, fırsatınız olduğu zaman tartışmalı kararları şöyle bir alın. Yazın. Şu tartışmalı, şu tartışmalı, şu tartışmalı. Sonra üst tarafa inandığınız, güvendiğiniz, güvenmediğiniz televizyonda, Twitter'da, sosyal medyada neredeyse yorum yapan hakem hocaları. Bak hakem hocaları diyorum ama futbol adamları demiyorum. Hakem hocaları. Onları yazın yukarıya 6, 7 kaç tane ise. Sonra verilen kararı düşünün ve arkasına o karar üzerine, verilmiş o karar üzerine hakem yorumcularının yorumlarına bakın. Onlar ne demişler? Nasıl tartışmalı olduğunu, bir pozisyon üzerinde hakem hocalarının, hakem yorumcularının bile farklı farklı görüşler ortaya koyduğunu göreceksiniz. Sonra ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Bizim bir fikrimiz var değil mi? O fikri destekleyecek yorumcuyu buluyoruz. Çünkü mutlaka var. Heh, gördün mü? Bak, benim dediğim gibi. Özellikle rica ediyorum. Bu rica sadece sorumlu bir futbol adamı olarak bir rica. Buna ben de dahilim. Ben de dahilim. Mümkün olduğu kadar hakemler yorumlasın bu pozisyonları. Onların yanlışına da eyvallah. Ama biz hakem eğitmenleri, hakem yorumcuları dışındaki futbol adamları yorumladığı zaman bunları hakikaten çok farklı yerlere gidiyor. İnsanların aklında yanlış bilgiler kalabiliyor. Mesela arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Bir kural hakkında yorum yaparlarken bu yorumlarını alanlarına yansıtırlarken en azından ulaşabilirler mutlaka çünkü biz gazeteciyiz. Ulaşabilirler hakem arkadaşlarına, hakem dostlarına. Onlara bir sorsunlar, 3-4'üne sorsunlar. Öyle fikirlerini oluşturup gazetelere yansıtsalar, radyolardan seslerine yansıtsalar, televizyondan ekranlara yansıtsalar, internet medyası da ekranlara öyle yansıtsa. Hakikaten iş çığırından çıktı. Biraz önce de söyledim, en akil olan futbol adamlarının dahi bu tip pozisyonlarda çok çok uç örnekler verdiğini, uç yorumlar yaptığını görüyorum. Lütfen. Biraz korumamız, kollamamız gereken zamanları, pozisyonları, isimleri kalabalıklardan ürkerek, yani ne gerek var diyerek kurtlar sofrasında bırakmamalıyız diye düşünüyorum. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Ortadaki pozisyonlara da üslubunca eleştiri. Yoksa ciddi söylüyorum, izleyecek bir şey bulamayacağız.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Ben daha hiç iletişim adresini vermeden radyospor.com'a sorular gelmeye başlamış bile. Erkan Turhan, Erman abiye sorum. Taner Günaslan, Erman abiye sorar mısın? Ramazan Beylerbeyi, Erman abiye sorar mısın? Bekir Akıncı, Erman Özgür'e soruyorum. Yasin Kandemir, Erman Özgür'e sorum şu olacak. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim gönderdiğiniz sorular için. Saat 10.30 reklamından sonra eğer bir aksilik olmazsa Erman Özgür'le birlikte futbol sohbeti yapmaya, futbolun içerisinde kalmaya çalışacağız elbette. Sonrasında saat 11.30'da da Hollanda'dan Serap Toremans var. Serap Toremans bize oralardan anlatacak. Özellikle Oğuzhan'da gelişmeler varsa neden orada rahat, Türkiye'de rahatsızlığının sebebi neydi? Bunları neler anlatıyorsa Oğuzhan, Serap bize aktaracak. Başka şeyler de tabii. Çünkü orada bir kitap var. O kitap bir menajer tarafından yazılmış. Çok popüler Hollanda'da. Serap diyor ki herkesin elinde görüyorum. Orada çok ilginç bir detay var İstanbul'la ilgili. Onu seninle paylaşmak istiyorum tabii dinleyicilerinle diyor. Evet Engin, hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Biliyorum hiç değişmeyecek. Türkiye'de herkes aynı anda mutlu olmuyor. Hep şikayet, hep şikayet. Biri memnun olsa diğeri değil. Türk futbolu böyle gelişmez, yerimizde sayarız. Derfin Yunus Dağı abimiz, biz artık bıktık yazmaktan, konuşmaktan, var bizim neyimize, kalkmasından yanayım diyor. Hoş, var yokken de tartışmalar, olaylar vardı. Lakin bu sefer durumlar çok ciddi, sahaya bir türlü inemiyoruz, ne yapsak boş. Bunların hepsini tabii futbolun içerisinde değerlendirip, futbolun içerisinde konuşacağız. Futbolun içerisine baktığımız zaman tabii biraz futbolun içi, biraz futbolun dışı. Mesela bugün Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren bir dava var. Çağlar 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek bu dava. Bu davanın sonucuna göre Galatasaray'a seçime gitmesi için bir kayyum atanabilir. Seçim için, seçim kararını uygulamaya yönelik bir kayyum atanabilir. Orada bugün Galatasaray için yeni ve eski yönetimin, yani yeni gelecek yönetim adaylarının ve Mustafa Cengiz yönetimi için çok kritik bir gün. Hem sahanın içini ilgilendiriyor, hem sahanın dışını ilgilendiriyor. Bu konuda Galatasaraylılar da ikiye ayrılmış vaziyette. Bir taraf artık temsil ifadesini ön plana alarak bu seçim kararını desteklerken, diğer tarafta her şey yolunda gidiyor. Maddi olarak iyi duruma geldik. Yarışın içine geldik. Şampiyonluk mücadelesi var. Niçin bu şampiyonluk mücadelesi sürerken bu işler oluyor düşüncesinde? Benim şahsıma soracak olursanız, başlangıçta evet bu bir temsil meselesiydi. Demokrasilerde bu olur. Yönetimlere karşı gruplar oluşabilir ve bu gruplar kulüpleri, partileri, ülkeleri seçime götürebilirler. Götürmeye çalışabilirler. Hukuki olarak haklarıdır bu. Fakat artık o hukuki hak olmaktan çıktı, biraz da güç mücadelesine dönüştü. Bakalım bugün nasıl sonuç alacak Galatasaray. Bununla beraber başka şeyler de var tabii. O başka şeylerden bir tanesi de Ankara Gücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın bize yaptığı konuşmalarda kullandığı ifadelerin Türk futbolunun ortasında yeni bir tartışmaya sebebiyet vermesi. Yanılmıyorsam Özgür Sancar'ın programında konuştu Mustafa Reşit Akçay. Dedi ki Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Umarım Trabzonspor Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Mustafa Reşit Akçay böyle söyledi. Hoca şanslı. Hakem olsaydı yanmıştı. Meslek hayatı boyunca bu sözler peşini bırakmazdı. Bir teknik adam olarak, ama Mustafa Reşit Akçay diyor ki bunu bir Ankara Gücü Teknik Direktörü olarak söylemedim. Bir futbol adamı olarak söyledim. Öyle olmuyor işte sevgili Mustafa Hocam. Öyle olmuyor işler. Mustafa Reşit Akçay bunları söylemekte beis görmemiştir. Ben de görmüyorum. Mustafa Hoca kalkıp Fenerbahçe'yi kıran kırana oynayıp Trabzonspor maçında pamuk helva kıvamında mı olacak? Öyle mi yapacak Ankara Gücü'nü? Tabii ki değil. Ama malzeme işte. Acayip bir dönem bu dönem. Hani bakın 10 yıl önce 15 yıl önce ya ayıp olur, yanlış anlaşılır diye 5 düşünüp bir konuşurduk. Şimdi bu davranışı eleştirmesi gerekenlerin üzerinde forma eksik adeta. Mustafa hocam, benim bakış açımla yarışmanın göbeğindesiniz. Şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe, Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımla maçınız var. Olmamış, şık durmamış. Keşke bunu kalbinizde saklı tutsaydınız. Çünkü bunu herkes biliyor zaten. Dile getirmeye gerek yoktu. Futbolun içerisine baktığımız zaman bir başka şey görüyoruz. Neyi görüyoruz? Abdullah Avcı. Ne oldu diyeceksiniz. Abdullah Avcı Azerbaycan milli takımının başına geçiyormuş. Azerbaycan Federasyon yetkilileri İstanbul'a gelerek Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirip resmi tekliflerini sunmuşlar. Bakalım ne olacak? Bir şey daha. Yanılmıyorsam bugündü. Yanılmıyorum durda. Durum şuydu. Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Hatta bu Kulüpler Birliği toplantısına geçen hafta belli olmuştu. Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp de katılacaktı. Bu toplantının yeri federasyondan gelen istek üzerine Futbol Federasyonu'nun Riva tesisleri olarak belirlenmiş. Bugün eğer son anda bir değişiklik olup iptal olmadıysa, ertelenmediyse Kulüpler Birliği toplantısı orada yapılacak. Şimdi sizden bir 5 saniye rica ediyorum. Çünkü o 5 saniyede bir telefon numarası vermem gerekiyor Hakan'a. Bir bağlantı yapmak istiyorum. Galatasaray'la alakalı. Şimdi hani biraz önce Galatasaray'da bugün çok önemli bir gün, çok kritik bir gün. Bunu anlatmış, aktarmıştım. Hatta Mustafa Cengiz'in de özellikle Kasımpaşa maçı sonrasında buna tepkisi vardı. Ne istiyorlar, neden istiyorlar, niye böyle yapıyorlar bunu anlayabilmiş değilim şeklinde. Hatta işte kayyum gelirse Galatasaray'ı kayyum mu yönetecek, kim yönetecek, nedir bu? Öylesine bir ikiye ayrılmış vaziyette ki. Ama ben şunu tercih ettim. Çünkü şunu tercih ettim. Neden böyle yapıyorlar? Yani maddi anlamda biraz nefes alınmışken, şampiyonluk mücadelesiyle çok ciddi yol alınmışken, nedir Galatasaray'daki muhalefetin isteği? Niye bu kadar ısrarcı davranıyorlar ki? Bunu izleyenlerimize, dinleyenlerimize aktarmak istiyorum. Ben de anlamak istiyorum. O nedenle Kıraç Aras var şimdi hattımda. Kıraç merhaba.
Merhaba Sabri abi, yayınlar.
Teşekkür ederim. Bugün kritik bir gün.
Evet.
Galatasaray'da seçim kararı aldırabilecek bir mahkeme kararı çıkabilir ya da çıkmayabilir. Ama hepimizin merak ettiği şey şu. Muhalefet, özellikle iki isim var bu davada ön plana çıkan. Sen de temsilcilerden bir tanesisin. Ne istiyorlar? Yani Galatasaray bu kadar istim üzerindeyken, saha sonuçları böyleyken neden bu ısrar? Bunu bir anlatır mısın lütfen?
Çok basit bir mantığı var aslında. Hukuk herkese lazım ve hukuk esnetilebilecek bir şey değil. O yüzden ortada bir tüzük var. O tüzük de kulübün anayasası oluyor. Anayasayı çiğnemek hiçbir bahane altında sokulabilecek bir şey değil. Müvekkillerin istediği burada tüzüğün uygulanması.
Peki bu tüzük uygulanırsa ne olacak? Yani bugünkü mahkeme neyi söyleyecek Galatasaray camiasına?
Şimdi bugünkü mahkeme hakimin müdahalesi mahkemesi. Onun duruşması görülecek. Acil iş olduğu için karar çıkma ihtimali de var.
Bu ne demek?
Şu demek. Biz iddiacılar olarak, davacılar olarak dedik ki ortada istinaf kararları var. Hatta Sayın Mustafa Cengiz hakkında alınmış hiçbir tedbir kararı yok bugüne kadar. Bu bakımdan Galatasaray tüzüğüne göre bir ay içerisinde seçime gidilmeliydi. Ancak yönetim kurulu bunu yapmıyor. Bu yüzden de biz dedik ki mahkeme hakimden rica ettik. Dedik ki hakim bunlar yaptılar, siz yapın. Çünkü bu kamu yararına bir dernek. Her şeyden önce. Kamuyu ilgilendiren bir dernek. Kamu yararına dernekler, bakanlık izniyle olabilen dernekler ve sadece Türkiye'de 6 spor kulübünün bu statüsü var. O yüzden sadece bu kulübü de ilgilendiren bir şey değil aslında bu. Bütün kamuyu ilgilendiren bir şey olduğu için mahkemeden biz bunun mahkeme eliyle seçime gidilmesini istedik. Tamam. Onun duruşması görülecek.
Peki, şimdi mahkeme sizin istediğinizin sizin mahkemeden sizin istediğiniz karar çıkarsa bir kayyum atanması söz konusu olacak.
Değil. Aslında öyle değil. Yani bunun yaşanmış nedir? Örneği de var. Haluk Ulusoy Federasyon Başkanı iken de aynı bu şekilde bir davayla karşı karşıya geldiler. O dava kazanıldı ve bunun sonucunda o zaman federasyonun sanırım CEO'su olan Lütfü Arıboğan seçim kayyumu olarak atandı. Sadece seçim işlerini yaptı. Seçimi çağırma, davet, genel kurulu toplantısından hazırlanması gibi işler yaptı. O sırada yönetim kurulu normal olan işine devam etti. Aynı o şekilde bir sistem olabilir burada da. Ya da hatta o da olmaz. Yönetim kuruluna der ki mahkeme siz direkt seçim kararı alın. Yani herhangi bir kayyum atanıp yönetimin görevlerini devralması mümkün değil.
Kıraç Aras, sen işin hukuk tarafına bakıyorsun elbette ama elbette Galatasaraylısın. Bir tarafın var mutlaka bunda. Ben onu sormuyorum.
Tabii ki mutlaka.
Ben şunu soruyorum, şunu öğrenmek istiyorum. Herkes kendi değil, kurumun menfaati. Burada kurum Galatasaray oluyor. Galatasaray'ın menfaati için mücadele ediyor. Mustafa Cengiz Galatasaray'ın menfaatinin bu olduğunu düşünüyor. Karşı taraf muhalefet Galatasaray'ın menfaatinin bu olduğunu düşünüyor. Farklı farklı görüşler. Ama bir yandan da Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi var. İçine girmiş olduğu bu mücadele var. Şunu sormak istiyorum. Muhalefet bunu biraz daha geciktiremez miydi? Niye geciktirmiyor? Bu şampiyonluk mücadelesini tam ortasında neden bu eleştirileri almayı göze alıyor? Ya da Galatasaray'ın şampiyonluğu kaçırma ihtimalini niye göz önüne almıyor?
Şimdi böyle bakarsak, Dursun Özbek yönetimi döneminden göze alırsak, sene ortasında seçim oldu. Galatasaray şampiyonluğu oynuyordu. Geçen sene Mustafa Cengiz yönetimi söz verdiği üzere seçime gitti. Yeni şampiyonluk söz konusuydu. Bunların hiçbirisine etkilenmedi kulüpte. Bu senekinden mi etkilenecek? Yani dediğim gibi aslında burada önemli olan şu. Bir yasayı bir kere delerseniz hep delinmesi için yol açmış olursunuz. Bu önüne geçilmesi gereken bir şey.
Son olarak şunu sormalıyım. Daha önce de mesela bir mahkeme kararı sonrasında hukukçuların bir bölümü tamam bu seçime mecbur gitmek zorunda ama hukukçuların bir kısmı da hayır bu seçim kararını mecbur kılmıyor şeklinde yorum yaptılar. Tabii ki hukuk birçok penceresi olduğu için yoruma açık. Bugün alınacak karar yine yoruma açık olacak mı? Olabilir mi?
Eğer bugün seçime gidilmesi yönünde bir karar verilirse olmayacak. Aslında zaten bizim bu davaya gitmemizin sebebi de buydu zaten ilk aşamada. Yani buradan çıkacak karar kesin bir karar olacak. Ve burada seçime git derlerse artık onun altından üstünden bence öyle değil, bence böyle değil deme şansı yok kimsenin.
Pekala. Teşekkür ederim Kıraç Aras. Benim sormayı unuttum. Ama hukuki anlamda çok önemli bir nokta var mı?
Yani açıkçası şimdi davaya girmek üzereyiz. Yani bekliyoruz şu anda. Dışarıdayım, adliyedeyim ben de şu anda. Stratejimizi içeride konuşacağız. Sonrasında yine konuşuruz gerekirse.
Peki. Teşekkür ederim Kıraç Aras.
Tamamdır. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere. Galatasaray'da böyle bir durum söz konusu sevgili dinleyenler. Bakalım mahkeme nasıl bir karar verecek? Galatasaray'ın geleceğinde nasıl bir rol oynayacak bu? Tekrar teşekkür ederim. Olcay Nurlu'nun, Ramazan Ürhan'ın, Hakan Bayhan'ın, onların da soruları gelmiş. Her birinize teşekkür ederim. Erman Özgür'le saat 10.30'dan itibaren bir aksilik olmazsa konuşmaya başlayacağız. Sizden ricam, öğrenmek istediğiniz sorular varsa futbolun içerisinde kalmak şartıyla, öğrenmek istediğiniz konular varsa radyospor.com üzerinden gönderebilirsiniz sorularınızı ya da Twitter'dan Sabri Ugan hesabına gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Tabi son zamanlarda Türkiye'de hiç görülmemiş bir şekilde bir şampiyonluk mücadelesi var. Gözler şampiyonluk mücadelesine çevrilmişken alt sıralarda kazan kaynıyor. Yani diyeceğim o ki inanılmaz bir mücadele var. Kalite eksikliğimiz var. Zaten biz bu kalite eksikliğinden çok futbolun sahanın içini değil de sahanın dışını konuşuyoruz. Çünkü kalitede hepsi var. Kalite dersek eğer işte o futbolun adaleti var. Kalite dersek futbolun göze hoş gelen tarafı var. Kalite dersek hakem kararlarındaki standart var. Kalite dersek tribünlerdeki koşullar var. Her şey var. Ama ne yazık ki biz o kalite konusunda eksiyiz ve iyiye gitmiyoruz. Ona bir çözüm üretemiyoruz. İşte yazık oluyor. Hiçbir ülkenin liginde böylesine bir mücadele yok. Bu kadar çok iddiası olan takım yok. Lütfen şöyle bir bakar mısınız sevgili dinleyenler ligin zirvesine? O zirvede kimi görüyorsunuz? Sivasspor'u. Ki Sivasspor özellikle son 3 haftada 7 puan kaybedince birdenbire Trabzonspor, Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve hatta şampiyonluk şansı az denilen Beşiktaş bile potanın içine girdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ha, 21 haftanın sonunda oluyor bunlar. Ayrıca Trabzonspor'un bir de maçı eksik. Yeni Malatya deplasmanında erteleme maçını oynayacaklar. O karşılaşmadan çıkacak sonuç da ligin üst sıralarındaki bu çekişmeyi çok etkileyecek. Yeme de yanında yat. Ama biz ne yapıyoruz? Birbirimizi yiyoruz. Bırak futbolu konuşmayı, futbol sahasının kapısından içeri girmekte zorlanıyoruz. E alt tarafa bak. Kayserispor artık umudunu yavaş yavaş yitirmeye başladı ama mücadeleyi bırakmıyorlar. Bırakmasınlar da zaten. Küçük çaplı bir mucize bile gerçekleşebilir. Daha önce gördük bunu. 12 puanları var. 7 puan fark var Antalyaspor'la aralarında. Neden Antalyaspor diyorum? Çünkü Antalyaspor tehlike hattının bir üstündeki takım. Kasımpaşa 16, Ankara Gücü 17 puanda. Kasımpaşa'da son haftalarda üst üste aldığı mağlubiyetler, kaybettiği puanlarla sıkıntılı bir hale düştü. Onlar da kalmama mücadelede, düşmeme mücadelesi veriyorlar. Bakalım başarabilecekler mi? Ankara Gücü biraz daha umutlu. Devre arasında yaptığı transferlerin bazıları hakikaten sonucu çok etkileyecek isimler. Gözlem o. Antalyaspor keza öyle. 19 puandalar. Onlar da yeni transferleriyle Podolski'yi de aldılar biliyorsunuz. Yeni transferleriyle bir seri yakalamanın hedefindeler. Konyaspor Aykut Kocaman gitti. Ünal Karaman'la görüşüldü. Olmadı. Bülent Korkmaz'ın adı geçiyor. Bilmiyorum olacak mı? Konyaspor'da mutlaka bir teknik direktör bulacak. Gençler Birliği 21 puanda. Bu takımlarda alt sıralarda kendilerini mümkün olduğu kadar ateş hattının dışına çıkarmak istiyorlar. İşte bütün bu mücadelenin içerisinde biz ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz. O çekişme, bu çekişme, o hakem, bu karar, şu, bu. E futbolun güzelliği bunlarda da var, doğru. Ama hiçbirini öğrenmek için yapmıyoruz ki. Öğrenmeye niyetimiz yok. Doğruyu aramak falan gibi bir düşüncemiz yok. Doğruya yakın bir şey söylenenlere bile tahammülümüz kalmadı artık. Hakikaten işimiz çok zor. Ama bir an önce toparlanmalıyız. Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi. Şimdi iddia diyor ki şampiyonluğa en yakın takım Trabzonspor. 3,25 oran veriyor. Sonra Fenerbahçe. 3,5 oran veriyor. Galatasaray Fenerbahçe'nin önünde olmasına karşılık puan anlamında iddia risk analistleri bakmışlar, araştırmışlar, demişler ki evet sen öndesin ama Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk iddian var. Şu hafta itibariyle söylüyorum bunu. 5 veriyor oran 5. Sivasspor 6,5, Başakşehir 7, Beşiktaş 12. Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 12. Şimdi futbol konuşalım. Sizin gönderdiğiniz mesajlar üzerinden radyospor.com ve Twitter'dan Sabrugan hesabına gelen futbolun içindeki mesajları Erman Özgür'e yönlendireceğim.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Her salı yaptığımız gibi Erman Özgür'le futbol sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Erman günaydın. Erman duyabiliyor musun beni?
Duyuyorum abi, günaydın.
Ben de şimdi seni duydum. Çok sayıda soru var, yine keyifli bir sohbetimiz olacak. Sahanın içerisinde kalacağız biz elbette. Önce ortak 3-5 mesajın ortak cevabını istiyorum Hüseyin Altundal adına. Büyük kaptan hoş geldin. Adana Demirspor diyorum, gerisini siz getirin demiş.
Yani bence ikinci sıra için çok önemli bir galibiyet aldılar. Tabii Adana Spor'u da derbide çok zor bir durumda yakaladılar ve iyi değerlendirdiler. Galiba bu sene en azından playoff'tan çıkmak için en güçlü adaylardan bir tanesi. Ama yine de ben Hatay'ı direkt favori olarak görüyorum. Adana Demirspor da bunların içerisinde en güçlülerinden bir tanesi. Bilmiyorum Bursa, Akhisar, Adana Demir hangisi sayılır? Gönlümü sorarsan tabii ki Adana Demirspor'dan yana. Hayırlısı olur inşallah abi ya.
Erman Özgür, ben maçtaydım. Beşinci dakikada maçın sonucu belli oldu, skor kaç kaç diye merak ediyordum. Adana Demirspor gerçekten müthiş bir kadroya sahip. Ya bir tarafta ya Volkan, çok, bir çok... tarafta Erkan. O santiforları, orta sahaları acayip bir takım olmuşlar.
Abi %100 katılıyorum. Zaten şey olarak ne derler, kalite olarak o lige fazla hale geldiler. Geldiler ama her zaman da sonuç gelmiyor böyle durumlarda. O lig çok enteresan bir kadro. 3 hafta içerisinde her şey değişebilir.
Doğru. O zaman oradan başladık. Bir futbolun başkentlerinden birine gidelim, Eskişehir'e. Süleyman Uğur Ulu sormuş. Eskişehirspor'un son haftalardaki performansını soruyor ve ligde kalır mı diye arkasından ekliyor.
Yani ligde kalır mı? Bildiğim kadarıyla tamamen neredeyse altyapıdan gelen oyuncularla oynamaya başladılar.
Kıvanç var orada mesela, benim bildiğim. Kıvanç Karakaş tecrübeli. Bir iki tecrübelinin etrafında toplanmış gençler, doğru.
Yani çok çok kolay görmüyorum abi işlerini açıkçası. Seyircinin onlara verdiği motivasyonla nereye kadar giderler açıkçası bana göre kolay değil.
Şimdi ligimize geldik. Yasin Kandemir yine hakem vakası yaşanmazsa diye bir parantez açmış. Fenerbahçe hala şampiyonun en güçlü adayı mı? Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Sivas, Alanya birbirleriyle oynayacak diye sormuş.
Yani ben en güçlü adayı bugün itibariyle hiçbir takıma yakıştırmayı doğru bulmuyorum abi. Hani bu takım en güçlü adayı, çünkü iki hafta sonra tam tersini konuşabiliriz. Öyle bir şampiyonluk yarışı geçiyor. Fenerbahçe takımı en güçlü aday mı? Fenerbahçe şimdiye kadar iyi iş çıkardı mı, çıkarmadı mı? Bana göre şöyle, mesela Trabzon maçında kaybederken bile oynadığı oyuna zaman zaman hakkını vererek bahsettik Fenerbahçe'den. İltifatta da bulunduk. Ama şu bir gerçek, rakipleri Avrupa Kupası oynamış Fenerbahçe takımı şu anda bazılarından gerideyse, bazılarında kafa kafayaysa, senin sezonun genel performansına bakınca yani sınıfta kaldı diyebilirim. Bundan sonrasını düzeltebilirler mi? Tabii ki düzeltebilirler. Potansiyelli bir takım ama şimdiye kadar mesela sadece Alanya maçı öyle bir hale geldi ki bir tek pozisyon üzerinden okunmaya başladı. Ya o dakikaya kadar Fenerbahçe takımın mağlup da olabilirdi çok rahat. Yani bir 20 dakika iyi oynamadı 90 dakika içerisinde abi. Rakibine en azından oyununu kabul ettiremedi. Biraz bunlara da bakmak lazım. Bunları görmezden gelirsen yarın öbür gün böyle bir pozisyon da olmayacak belki maçın içerisinde. Daha başka şeyler konuşulacak.
Erman, gözlemimi söylemek istiyorum. Hani bal yapmayan arı derler ya. Fenerbahçe biraz onun gibi. Top sende kalıyor, doğru. Hatta topu 3. bölgeye de rahatlaşıyorsun. Ama bakıyorum artık mesela ceza sahası içerisinde daha fazla adamla bulunamıyorsun. Özellikle son 20 dakikaya baktım mesela. Max Kruse sürekli olarak 35-40 metre geride kalıyordu artık herhalde yorgunluktan. Problem vuruş eksikliği. Bir tek Vedat'la olmayacak gibi. 2. 3. gol ayaklarını bulabilir mi kendi takım içerisinden? Taktikle, teknikle, başka bir formülle.
Biz kaç defa Vedat Muriç'in arkasında bitirici bir santrafora ihtiyacı var diye konuştuk, hatırlamıyorum. En az 4-5 defa oldu herhalde abi. Evet. Yani Fenerbahçe transferde stoper bakıyordu, sol bek bakıyordu. Eğer oyun bitiriciliğe dayanan bir oyun. Eğer sen Vedat Muriç çok çalışan iyi bir oyuncu ama ceza sahası içerisinde bitiriciliğini arttıran bir oyuncu almazsan bu coşkulu oyunun boşa gidecek diye konuşuyorduk. Boşa gitti. Kendi içerisinde bu işi yapabilecek Mevlüt'ü de çok fazla kullandı. 92. dakikada bana oyuncu değişikliğini anlatamaz ya. Gol aradığım bir maçta. Yani santrafonu 90 artılarda oyunu almayı mantığını ben bir türlü anlamıyorum abi. Ya. Kimse kusura bakmasın. Hangi teknik direktör yaparsa. Böyle olunca da kendi içinden de üretemedi bu skorer ismi. Kruse mesela son 3 haftada formda olmasına rağmen Fenerbahçe son vuruş becerilerini ve skoru almadığı sürece Kruse de her zaman çok iyi işler yapamadı. En azından son Alanya maçında. Fenerbahçe'nin Alanya maçını da sadece Fenerbahçe üzerinden okumayalım. O takım 3 gün önce de bu ligin başka bir şampiyonluk adayını iç sahada 2-0 gibi net bir skorla yendi. Hı hı. Yani çok formda bir takım. Ne yaptığını bilen bir takım. Üzerine gelen takımlara karşı iyi oynayan bir Alanya Spor var. Erol Hoca ile beraber istikrarlılar. Yani böyle çok sürpriz bir skor ya da sürpriz bir oyun değil. Biraz Alanya tarafından okumak lazım.
Bu maçla ilgili bir merak ettiğim bir konu var. Ha bu arada Erman Özgür'ün 90. dakikada anlamadığım dediği değişiklik Geri Rodriguez, Mevlüt Erdinç değişikliğiydi. Ferdi Kadıoğlu da mesela 83. dakikada oyuna girdi. Bunlar artık sonucu değiştirebilmekten öte değişiklik yaptım değişikliği gibi sanki. Neden bunlar 75'lerde olmaz? Mesela atıyorum. Soruyorum
yani,
sana. Merak
ettim. Şunu anlarım. Için. Dostlar alışverişte görsün değişikliği diyorum ben onlara abi. Yani şöyle şunu anlarım. Yani çok yüksek tempolu maçlarda son 10 dakikaya, son 5 dakikaya kadar 3. oyuncu değişikliğini bekletebilirsin. Onda bir problem yok. Bunu anlayabilirim. Fakat oyun sana bir golcü çağırırken sen artık oyuncuya bir 20 dakika, 25 dakika Ceza sahasına da kolay gidiyor Fenerbahçe. Hızlı gidiyor abi.
Evet. Yani söyledin mi biraz önce?
Evet. Gol şansı yüksek oyuncunu kullan artık ya. Yok ki başka elinde zaten. Kullan artık. Oraya gitmekte zorlanmıyorsun. Ya tamam, oyuncu performansları sana önce Deniz sonra Serdik Adıoğlu diyebilir. Ama oyun kimi çağırıyor? Bir de ona bakmak lazım. Oyunda şu anda elindeki Mevlüt'ü çağırıyor. O da kupada iki tane atmış.
Hatta geçtiğimiz günlerde yine bir yorumda okudum. Mutlaka diyor Ersun Yanal, Reha Kapsal'ın yorumunda okudum hatta, Fotomaç gazetesinde. Mutlaka diyor Mevlüt'ün de içinde olduğu bir formül üretmeli Ersun Yanal.
Evet. Ya Ersun Yanal şampiyon olurken Fenerbahçe son şampiyonluğunda tüm santraforlardan performans aldı. Hepsinden. Hamle oyuncusu olarak da, ilk 11 olarak da. Şimdi elinde zaten iki tane var. Birini kullanmaması çok ilginç bence.
Peki Ramazan Beylerbeyi, Lens'i böyle gördüm, aklıma maçı rakip sahaya yıkan Lens geldi. Fenerbahçe'de müthiş işleri var. Belki hoca, belki özgüven, belki de şanssızlıklar oldu ama son maç başardım dercesine sevindi. Son maç dönüşün olsun, yanındayız Lens demiş ama bunu bir başka mesajla bütünleyelim. Erkan Turhan, Beşiktaş'ın sağ açığı kim olmalı diye soruyor. Diaby'e verilen şans neden boyda verilmez? Lens'i biraz daha eleştirse Beşiktaş'ın oyuncusu olabilir mi?
Yani denerim ama çok eleştirdim şimdiye kadar, başaramadım. İş yaptığı maç ki kafayla gol attığında da çok rastladığımız bir oyuncu değil. Çıktı kafayı vurdu. Diaby'i bu arada ilk yarım saatten sonra beğendim ben abi. Yani Diaby'i çok sert eleştirmeyeyim. Çünkü ilk yarım saatten sonra adam eksiltti, 2-1 yaptı. Hani çok pozisyona girdi Beşiktaş'ı, taşıdı ceza sahası içerisinde bir kanat oyuncusu olarak. O yüzden de ben Diaby'le devam edeceğini düşünüyorum Sergen Yalçın'ın. Lens de attığı golle bence alacağı dakikayı garantiye aldı şimdilik.
O zaman Diaby ile Okanta'nın bir alıp veremediği var. Diaby ile ilgili Erman Bey ne düşünüyor diyor. Bak söylüyorum.
Şimdiye kadarki performansı kötü, ona ben de bir şey demiyorum. Hani Beşiktaş kanat oyuncusu performansına muhtaç değil, tweet atmıştım zaten. Hakikaten muhtaç yani abi. Enkudu mesela çok fazla iş yapacağına dair sana vaatte bulunuyor ama özellik olarak yapmıyor sahanın içerisinde. Diaby bu hafta ilk yarım saatten sonra hakikaten de iyi oynamaya başladı. Yani ben devam edeceğini tahmin ediyorum Sergen Yalçın'ın. Ama Lens hamle oyuncusu olarak belki Enkudu'yu keser bir tarafta, Diaby bir tarafta Lens yapar. Belli olmaz ama Lens'in daha bir iki maça daha ihtiyacı var formaya kazanmak için.
Sevgili Okan Tan, Erman Diaby ile ilgili böyle düşünüyor. Diyor ki Okan Tan devamında, Beşiktaş'ı geçtim, birincilikte teknik direktör olsa takımını alır mı?
Ya biraz abartılı bir yorum olmuş. Herkes Diaby iyi oyuncu, o kadar da değil tabii. Ama uyum süreci bazı oyuncuların fazla sürer. Bazı oyuncularla kimyası hiç tutmaz. Biraz onu beklemek lazım diye düşünüyorum abi.
Olcay Nurlu, Sergen Hoca'nın Elneni'yi geride stopere destek tutup Atiba'yı öne çekmesinin takımda çok şey değiştirdiğini, özellikle Gökhan ve Caner'in hücuma desteğinin artmasını sağladığını düşünüyorum. Sen nasıl yorumlarsın diyor. Bir cümle. Gökhan yeni transfer gibi oynuyor.
Ben çok fazla Atiba Elneni ikilisinin dizilişinin Gökhan ve Caner'e faydası olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş orta sahasında bir tanesi elbette ki savunma oyuncularının arasında kalacak. Daha sigorta gibi, daha kontrataklara karşı kontrolü sağlayan oyuncu olacak. Bu da elinden oluyor çünkü rakip kaleye gitme becerisi Atiba'nın daha fazla. Beşiktaş takımı 2 haftada kazanıyor ama oyun olarak hani iyi oynuyor Beşiktaş takımı, gümbür gümbür geliyor diyecek bir oyun yok. Mesela evet Boateng oyuna girdi ama işi çözen biraz böyle Fenerbahçe derbisindeki gibi oyuncunun sakarlığına denk gelen bir penaltı pozisyonu oldu. O yüzden de Beşiktaş'ın oyununa böyle çok büyük övgülerle hani şampiyonluk şansı yükseldi demek ayıp olur abi.
Müçteba Akın değişik bir konu soruyor bize. Bizim ligimizin de mali tabloların düzelmesi için dört büyükler dahil futbolculara en fazla 500 bin avro maaş vermesi gerekir. 17-18 yaşındaki oyuncuların ilk 11'e girmesi gerekiyor. Tıpkı Hollanda ve Belçika ligi gibi. Sizler ne dersiniz diyor. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Ben önce bir şey söyleyeyim. Hani futboldan gelenler yönetsin der gibi gençlere yer verelim. Hayır, futboldan gelenler yönetsin de yönetme becerisine sahip olan futboldan gelenler yönetsin. Gençler oynasın da yeteneği olan, potansiyeli olan gençler ayıklayalım, bulalım, onlar oynasın. Sözü sana bıraktım.
Abi birincisi öyle gençler var mı? Yeteri sayıda. Yetiştirebildik mi? Hani şu anda ligin kalitesini çok fazla yerlere düşürmemek için soruyorum. Mesela bu kadar 11'de oynamasını istediğin genç oyuncu bulabilir misin? Bence şu anda yok. İkincisi, ben 500 bin euro vereceğim dediğin zaman bugün seyrettiğim yıldızların %95'ini falan göremezsin. O yüzden de böyle olunca o söylediği gibi radikal kararlar almak hiç kolay değil. O paralara yabancı getiremezsin. Altyapıdan da oyuncu yetiştiremediğin için saçma sapan bir şey olur. Böyle bir şeyler yapmak istiyorsan bunun için en azından 5 sene 6 sene hazırlanmak lazım.
Geçtiğimiz gün enteresan bir haber okudum. O da şu: Belçika ile Hollanda liglerini birleştiriyorlar. Enteresan. Bakalım nasıl
yani
olacak.
Yani çok az takım olduğu için olabilir mi? Şeyde,
biraz daha şey yapmak istiyorlar. Hollanda ve Belçika 18 takımlı bir lig kuracaklar. Televizyon gelirlerini de 400 milyon avroya yükseleceğini öngörüyorlar ve birçok gelir kaleminin artmasını öngörüyorlar. Ligin ismi de Benelik. Belçika'nın B'si Netherlands'ın, yani Hollanda Netherlands ya, Netherlands'ın N'si Benelik. Bir bakmakta fayda var. Ya insanlar şunu yapıyorlar en azından. Ya abi biz ne yapabiliriz? Neyi nasıl halledebiliriz? Bir yeni bir şey organize edelim, planlayalım. En azından planlıyorlar. Ha, bakıyorlar ki olmadı planları, tekrar başa dönerler. Biz onda
bizimkisi 500 milyon dolar civarı galiba. Ama sabitlendi falan ama onlar 400 milyonu bilir. Onların 400 milyonu bizimkinden çok daha bereketli olur biliyorsun abi.
İşte şu var Erman, şimdi yeni ihalede ne kadar olacak, orası merak konusu.
Yani ne fark eder, onlarda paranın nereye gittiği bellidir.
Hayır onu söyleyeceğim. Şimdi biz 500 milyon dolar diyoruz ya mesela. Bir sonraki ihale ne kadar olacak bilmiyorum.
Ben o kadar beklemiyorum abi.
Herkes biliyor ki sezon sonu için bir toplantı daha yapacak yayıncı kuruluş kulüplerle.
Evet. Yani neden? Bir kere Avrupa'da başarılı olamazsan kulüpler bazında senin seyredilebilirliğin de azalıyor. Evet, çok takımla şampiyonluk mücadelesi veriliyor. Güzel, heyecanlı ama hani sezonun içerisindeki oyun kalitesi de öyle 400 milyonlar, 500 milyonlar etmez. Yani o yüzden de mesela bir spor sakızan çok adam vardır falan ama bizim ligimizin de etmeyecek değerini fazla fazla ödeyen bir kuruluş bir sporsta.
Bu kim düzenliyorsa, kim planlıyorsa, kim dertleniyorsa bir araya gelsinler. Gelsinler işte. Neyse. Şimdi sizin sorduğunuz sorular üzerinden gidiyorum. Selman Beyhan'ın iki sorusu var. Bir, yeni Malatyaspor düşme tehlikesi yaşar mı? Sıradan bir takım haline geldiler. İki, Kasımpaşa'nın hoca tercihini mantıklı buluyor mu?
Birincisi, ilk 8 takım haricindeki herkesin matematiksel olarak düşme ihtimali var. Bence 37-38 kurtarır. Ama Malatyaspor kolay kolay düşmez diye düşünüyorum abi. Onun dışında
Fuat Çapa geldi.
Yani Fuat Çapa geldi. Hoca tercihinden önce kaç tane hoca tercihi yaptığını anlamsız buluyorum. Bir, ikincisi öyle bir zamanda oyuncu kadrosunu yenilemeye kalktılar ki. Yani daha oyuncular birbirini tanımıyor. Birbirinin ilk adını bilmiyor. Yeterli derece antrenman dahi yapmadılar. Çıktılar Galatasaray'dan puan alacaklar. Alamazsın abi, çok zor. O yüzden de Kasımpaşa takımının Malatya'ya nazaran çok daha ciddi bir düşme adayı olduğunu düşünüyorum. Hatta Ankara Gücü toparlarsa ilk aday olduğunu düşünüyorum.
Ankara Gücü toparlayacakmış gibi geliyor bana. Ya orada bir sol açık gördüm ben. Sol önde oynuyor. Hakikaten özellikle deplasmanlarda dikkat edin. Çok can yakacak bir performansı var. İlk iki maç beni yanıltmadıysa bakalım. Bunları konuşalım. Ama lütfen siz de soru gönderin bize. Radyospor.com ve Twitter'dan Sabri Ugan hesabına. Ha, bu arada tabii ki eğer Erman Özgür'ü de etiketlerseniz orada görebiliyorum.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Mehmet Yıldırım çok enteresan bir şey yazmış Erman Özgür. Konuşalım ya. Konuşalım. Mehmet Yıldırım değil, ilginç şeyi yazan bu arada. Mehmet Yıldırım iki mesaj göndermediyse. Aslan Gürtekin. Sabri abi biz de Azerbaycan'la birleşelim. Para da var diyor. Düşünelim. Oluyor, olabiliyorsa yapalım. Niye yani?
Yani çok ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Başka bir, çünkü buradan hani Azerbaycan'a deplasmana gitmek falan, ne bileyim. Şu an için böyle bir şey Türk futbolunun ihtiyacı olduğunu yararlı gündeme getirmesi gerektiğini düşünmüyorum abi kendilerine.
Pekala, tamam. Mehmet Yıldırım adını geçirdim, sorunu sorayım. Biz de saha dışından konuşmak istemiyoruz ama şartlar bizi buna zorluyor. Hakemler sayesinde saha içinde kalamıyoruz diyor. Bak ben bir şey söyleyeceğim, çok ciddi. Hani hakemler konuşuyoruz, fırtınanın şiddeti 8 diyelim. Aslında var ya, hakemlerin hatası 3. Biz 3'ü 8 yapıyoruz birçok zamanlarda.
Futbol programında hangi yöneticilerin konusu yani, onlar konuştuktan sonra gündeme bakarak yorum yapmaya başladık abi.
Evet.
Yani futbol nasıl oynandı, ne yapıldı falan değil de hangi yönetici hakemle ilgili ne diyecek? Hatta cumartesi yayınında 4 tane hoca konuştu abi.
Hı hı.
4 bir de yönetici konuştu. Hepsi tamamen hakemle alakalı.
Hı hı. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Maçtan sonra Ersun Yanal'ı dinledin mi? Yaklaşık 20 dakika konuşuyor. 20 dakika hakem. Futbolun içerisinden elini ayağını çekmesi gereken unsurlar, bunlardan bahsetti. Hani niye 90. dakikada bu oyuncu değişikliğini yaptın? O kimsenin aklına bile gelmedi.
Kimse demiyor ki ya, rakiplerin bir gün Paris Saint Germain'den 5-7, bir gün Real Madrid'den 6-7. Sen bu aralar evde yatıyordun, hala Galatasaray Fenerbahçe'nin üstüne çıktı. Bu nasıl oldu? Bu nasıl bir performans?
Ama işte bak, onun cevabı var. Onun cevabını da hakemler diyorlar. O camia hakemler ve adaletsizliğe bağlıyor bunu.
Yok abi, o kadar da değil yani bence.
Peki, lütfen pozisyon sormayın. Bu bahsedeceğim soru pozisyonla ilgili değil çünkü. Erman kardeşime sorar mısınız diyor Sedat Kavrazlı, bizden büyük demek ki. Sörlot'un pozisyonunu nasıl değerlendiriyor? Zaten tweet de attım bu konuda, onun için sorabiliyorum.
Ben şöyle, kesinlikle kırmızı kart. Kesinlikle kırmızı kart. Fakat sadece Sörlot'a gösterdiği için hakemin hata yaptığını düşünüyorum. Yani orada üst üste atılan tekmeler, ya illaki şuna gidiyor iş. Oyuncu yediği tekmeyle hemen kendini yere atsın, bağırıp çağırsın. O zaman da Bayano'yu atacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Bayano, tabii Bayano'yu atacaktı. Ama oyuncunun yediği tekmeleri görmezden gelip onun tepkisi üzerinden sadece Sörlot atmanın hata olduğunu düşünüyorum. Evet, Sörlot kırmızı kart. Ama rakibin attığı tekmeleri görmezden gelmeyin. Onu da at. O zaman doğru karar bence.
Ali Şimşek mesela diyor ki Ömer Faruk Beyaz'ı Barcelona'ya falan verdiler de bizim mi haberimiz yok? Kupa maçı var adamın. Aşil tendonunu görmeye bile razıyız diye soruyor. Ömer Faruk Beyaz'ı çok merak ediyor tabii ki Fenerbahçeli taraftarlar, ama tabii Ömer Faruk Beyaz da daha henüz küçük. Ama diyeceksin ki ya, Avrupa'da ne küçükler var, görüyordu işte, Fatih'i görmüyor musun? Bilemedim. Sana bir genç futbolcularla ilgili genel, Ömer Faruk Beyaz özelinde genç futbolcularla ilgili sorayım. 16 yaşında daha.
Yani ben 16 yaşında bir oyuncu şu anda Arsenal bu ortamda sahaya atar mı dersen, ancak Kırklareli maçının.
İşte o da onu soruyor. Niye düşünmüyorsun?
Yani rövanşında atabilir, skoru almışsın falan, ama birdenbire ne bileyim oyuncuya haksızlık olur diye düşünüyorum abi. Ya daha hani çok iyi işler gitmiyor, çok stresli. Fenerbahçe kazanmaya ihtiyacı var. Artık Fenerbahçe'nin her ortamda kazanmaya ihtiyacı var. Teknik direktörün açısından da, oyuncu kadrosu açısından da. Yani birden 16 yaşında oyuncuyu alayım yetiştireyim. Bana göre de oynasa keşke. Ama hiç tahmin etmiyorum abi oynatacağını.
Evet. Burak Aydın yazmış. Ankara Gücü'nün bahsettiğiniz oyuncusu Rodriguez diyor.
Rodriguez,
uzun saçlı.
Evet.
Sol önde müthiş hakikaten.
Golün de asistini yaptı. Tabii boş sahada çok etkili bir oyuncu oldu.
Onun için özellikle deplasmanlarda dedim.
Bir Orgil Boyd ikilisi. Bu kez Rodriguez.
Evet.
Orgil'le olacak gibi gözüküyor. Evet. Tabii bu Ankara Gücü'nü kümede bırakırsa 2 sezonda devre arası müthiş bir transfer başarısı demektir. Hani ama bu böyle gitmez hep abi. Hep böyle devre arasına gitmez. Bunu biraz daha artık sezon başında Ankara Gücü takımı çekmiş lazım.
Şimdi İbrahim, Beşiktaş'ta çok mesaj gönderiyorlar. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı ne kadar diyor İbrahim Tuna. Önümüzdeki 5 önemli maç var. Benzer bir soruyu başka da sormuş. Mesela Ali Alkaç da aynı şeyi sormuş. Sonra birleştireyim Mustafa Aşıran'ın sorusuyla. Beşiktaş futbol oynamıyor. Şampiyonluk adayı olarak görmüyorlar. Allah'ınızı severseniz şampiyonluk adaylarının hangisi Trabzonspor hariç top oynuyor? Ben Beşiktaş'ın lobisinin zayıf olduğunu düşünüyorum diyor. Tabii çeşitli parametreler var sevgili dinleyenler. Sadece rakiplerin değil, puanın değil, bundan sonra oynayacağın maçlar, kadro kaliten. Mesela biraz önce sizlere söyledim. Tamamen tarafsız, tamamen para kazanmaya yönelik bir kuruluş. İddianın risk analistleri oturmuşlar, demişler ki Beşiktaş'ın şampiyonluk oranına 12 veriyoruz. Yani bu Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışından çok uzakta olduğu anlamına geliyor. Sözü sana bırakayım.
Küçük bir değerlendirme yapayım o zaman. Fikstür avantajını iyi değerlendirdi Galatasaray.
Hı hı.
Tek eksiği bence Falcao gibi, Sarak gibi oyunculara bu dönemde maç temposu kazandırabilirdi. Sakat oldukları için kazandıramadı. Kritik maçlar kapıdayken. Sivasspor 2 gün evvel oynadığı kupa maçının aynı 11 ile Başakşehir takımını bayağı hırpaladı abi. Hı-hı. Hatta galibiyete yakın taraftı. Oyun kalitesiyle mücadele ediyorsan Sivas Spor'u işaret ederim sana hala. Özellikle eksikleri geri döndükten sonra da daha iyi işler yapabilirler. Başakşehir takımı Trabzonspor evet oyun kalitesi ve oturmuş takım görüntüsüyle favori gibi gözüküyor şu anda. Ama iki hafta sonra her şey değişebilir. Ama onlara yakın bir oyun tarzı kim dersen açıkçası ben hala Başakşehir takımının da bu ligde favori olduğunu düşünüyorum.
Tam böyle fikstür avantajı demişken galiba fikstür avantajı örneğini çok net bir şekilde Galatasaray için verebiliriz. İyi kullanılan fikstür avantajını. Yani bu nispeten kulağa daha hafif gelen karşılaşmalarda hiç puan kaybı yaşamadılar. Bütün hedefleri derbiye, Fenerbahçe karşılaşmasına, yeni Malatya Spor maçının galibiyetiyle çıkmak. Tabi ondan sonra başlıyor zorluk derecesi yüksek Galatasaray'ın maçları.
Evet, %100. Ki yani fikstür avantajı dediğin şey bazen maçın adı çok ürkütücü gelebilir, tedirgin edici gelebilir. Mesela Konya deplasmanı her zaman tedirgin edicidir. Ama Aykut Kocaman ayrılmadan önce Konya Spor'un mücadele gücü de oyun kalitesi iyice düşmüştü. Üçüncü de doğru zamanda gittin Konya'da Konya ile oynadın ve galip geldin. Kasımpaşa takımı yeniliğe gitti, kadrosunu yeniledi. Bundan 3-4 hafta sonra çok daha sert bir maç olabilir Kasımpaşa maçları. Ama şu anda hazır değiller. Rahat rahat işi bitirdi Galatasaray. Kayseri zaten direnci düşmüş bir takım. Malatya'yı da bu fikstür avantajına katabilirim ben. Onlar da çok güç kaybettiler. Ama ondan sonra başlayan fikstürde Galatasaray'ın oyun kalitesi gerçek anlamda şampiyonluk için yeterli mi değil mi test edilecek.
Şimdi bakıyorum radyospor.com'a gelen mesajlara, bir Eskişehirspor, bir Erzurumspor gördüm. Hadi onlara bir bakalım. Emre Ünlü, Eskişehirspor bu mali durumda olmasa gençlere oynatmayacaktı. Şu an 20 yaş ortalamasıyla oynuyor ve ikinci yarının en başarılı takımı. Keşke bunları zorunluluktan değil planlı şekilde yapabilsek, ama işte zorunluluktan yaptığın zaman beklenti de az oluyor. Üzerine yüklediğin anlam da az oluyor. O zaman daha rahat olabiliyorsun bazen.
Benim... Para olmayınca işler doğru işliyor da. Hani işin içerisinde para ve menfaat olmadığı zaman işin yönetici kısmında. Hani işler kendiliğinden doğru yola giriyorlar. Ama yani şimdi spor için özet bu yani.
Şimdi biraz daha riskli hale geldi. Neden? Şöyle, üzerlerinde baskı hissetmeye başlayacak artık bu gençler. Çünkü daha düne kadar neredeyse Eskişehir dışında düştük gözüyle bakılırken şimdi Keçiören Gücü diyorum. Altınordu galibiyetiyle birlikte artık tamam Eskişehirspor lige tutunabilir düşüncesi var. Bunu aşmaları lazım. Psikolojik anlamda şehrin desteği şart bu anlamda. Erzurumspor diyor.
Her zaman destekliyor abi Eskişehir ya.
İşte onu diyorum. Tabii, şehrin desteği lazım. Destek. Kesin. Evet. Koşulsuz şartsız destek. Hani mesela Trabzon'a baktığın zaman Trabzon'da Trabzonspor'u destekliyor, öyle değil mi? Ama işler böyle birazcık yolunda gitmeye başlamadığı zamanlarda orada acayip bir Karadeniz fırtınası patlak veriyor. Bu anlamda bahsediyorum.
Evet. Ya ben mesela para olsa Trabzonspor'un bile diyorum. Çünkü Trabzonspor'un altyapısından sürekli oyuncu yetiştirmesi de meşhur bir kulüp olduğu gerçek. Trabzonspor'un 40 bin euro.
Konuştuk ya bunu geçtiğimiz günlerde.
Evet. Peki genç oyuncunun önünü kapatmam. Kapatıyorsun. Peki nasıl geldin ligin ilk yarısına? Hep genç oyuncular üzerinden geldin. Kamil Ahmetleri falan oynattın. Ama geldin. Demek ki her şey ucuz oyuncu alıp oynatmak da değil. Biraz dikkat etmek lazım. Hani çok yüksek yetenekli oyuncular olmadığı sürece alttan gelen oyunculara şans vermekten vazgeçmemek lazım. Trabzonspor üzerinde de mesela.
Ben söyleyeyim sana. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağalı çok net duydum. Şunu söyledi. İddia sahibi olunca bazı risklere girmek kolay olmuyor dedi.
Yani genç oyuncuyu yetiştirmekten vazgeçeceksin gibi duruyor. Halbuki Trabzonspor'un en fazla övdüğümüz şeylerinden bir tanesi. İlk yarıyı oynarken Abdülkadir Parmak sağda, Hüseyin Türkmen sağda, Uğurcan Çakır sağda. Şimdi Abdülkadir Ömür dönecek. Abi bu oyuncular üzerinden, Trabzonspor'un bütün şampiyonlukları yerli oyuncular üzerinden. Yani bunlardan vazgeçmemek lazım hiçbir zaman. Çok eleştiriyorlar Hüseyin Türkmen'i mesela. Ya Fenerbahçe takımı dışarıdan ciddi paralarla stoper getiriyor. Bak alt tarafta. Galatasaray iki transferini de yüksek bedelli oyuncularla yaptı. Marka ve Luin'de, ama şimdi gerçi Donk'u oynatıyorlar. Alt yapısından stoper yetiştirdiği zaman ne kadar değerli oldu Ozan Kabak. Sen de yetiştirdin. Neden kendi yetiştirdiğin oyuncunun arkasına oturmuyorsun? Öyle bir eleştiriyorlar ki Hüseyin Türkmen'i. Bildiğin gibi değil abi.
Birçok konuyu konuştuk, geride bıraktık. Onun için değişik mesajlara da bakıyorum. Anar Bagirov, Erol Bulut'u sorar mısın diyor Erman Özgür'e seve seve.
Yani ufak ufak bence büyük takımlara göz kırpmaya başladı abi performans olarak. Çünkü ben şunu ararım. Özellikle İstanbul takımlarına gelecek teknik direktörlerde istikrarından hiç vazgeçmemesi çok önemli. Bazı Anadolu kulüplerini çalıştırırken Malatya gibi hani işleri iyi giderken en özel oyuncuları sattılar mesela. Alanyaspor buna hiç girmedi. Alanyaspor işi sonuna kadar götürecekmiş gibi duruyor. O yüzden de ben açıkçası Erol Bulut'un şu anda itibaren Okan Buruk'la beraber Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için çok ciddi aday hocalar olduklarını düşünüyorum.
Peki yine bir teknik direktör sorusu. Elmeddin'den gelmiş. Elmeddin. Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'tan gönderdik. Şimdi bizim milli takımımıza gönderiyorsunuz. İstemiyoruz. Bu sene şampiyon kara kartalımız diyor. Azerbaycan milli takımıyla adı geçiyor. Abdullah Avcı'nın. Niye istemiyor?
Yani şöyle acaba? Teknik direktörlük konusunda bazen teknik direktörler gittikleri yerde başarısız olurlar ama bu onların teknik direktörlük becerisinden çok fazla bir şey almaz. Abdullah Avcı'nın iyi teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Sadece bazen doğru takımla bir araya gelemezsiniz. O yüzden de Beşiktaş'taki macerası onun kalitesinden bir şey götürmez. Her yerde başarılı olabilir.
Turgay Bural, Galatasaray'da Adem Büyük ve Emre Akbaba'nın performansını nasıl değerlendiriyor? Galatasaray Fenerbahçe'yi bu defa Kadıköy'de yenebilir mi? Ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansı nedir?
Ömer Bayram'ı da katalım o işin içerisinde madem öyle. Emre Akbaba geriye döndü ama Emre Akbaba'nın şansı şudur. Galatasaray o kadar düşük kalibreli bir futbol oynuyordu ki Emre Akbaba belki iyi bir Galatasaray'da 10 dakika, 15 dakika şans bulabilirdi. İşleri iyi gitseydi. Belhanda iyi oynasaydı. Ama Emre Akbaba Galatasaray'ın en ihtiyacı olduğu dönemde geldiği zaman çok yüksek kalitelere çıkmasa da yaptığı 1-2 iş Galatasaray sezon başından beri bu işleri görmediği için çok iyi gözüktü. Kim yapamadı? Belhanda yapamadı. Hala da yapamıyor zaten. O yüzden Emre Akbaba bugün Galatasaray'da 15 dakika kıpırdanıyor. Galatasaray takımına günü kurtarıyor. Onun da bundan daha iyisini yapmasına ihtiyaç var. Kadıköy'deki maç Fenerbahçe'nin ağır favori olduğu bir maç. Ama bu oyuncuların ya da kulüplerin performansıyla alakalı değil. Kadıköy'ün bu büyüsüyle de çok alakalı. Elbette yenebilir. Bu maçlar her zaman üç ihtimalidir. Ama tabii ki ağır favori Fenerbahçe.
Veysel Karahil, Erman Bey beni yanılttı. Canı yanmış oyuncu sadece itekledi abi diyor. O zaman ben de yanıltacağım seni Veysel Karahil. Ben de Sörloth'un kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ceza ne kadar ceza alır konusu o başka bir şey. Sörloth hayatında ilk defa kırmızı kart görüyor. Ve dün sordum onu ya dedim Sörloth'un ayakları şey mi ne denir kum torbası mı? Kickbox gibi çalıştı ya adam. Orada insan nasıl düdük çalmaz? Nasıl o pozisyondan sonra sadece Sörloth'a kırmızı kart gösterip diğerini sarıyla bırakır?
Yani birçok detaya bakarlar diye düşünüyorum. Oyuncu da daha sonra bayağını da herhalde bir sosyal medyadan özür dilemiş. Abi niyet kötü, yumruk da salladı aslında ufaktan. Yani bu nasıl bir sinir, nasıl bir öfke bilemiyorum ama bence Sörloth'un kırmızı kartındaki cezai işlemde bir indirime sebep olabilir. Yani maksimum iki maç alacağını düşünüyorum abi. İdeali de o gibi birini kupada çekecek, birini Sivas'a çekecek. Tahminim budur.
Twitter'dan devam ediyorum. Recep Doğan, sakın Sivas Spor'dan bahsetmeyin. Sakın aman aman nasıl olur da 3 büyük takım öne çıkardınız diyor. Peki sizin gönderdiğiniz mesajlar üzerinden biz soruları yönlendiriyoruz. Madem konuşmamızı istemiyorsunuz tamam bahsetmeyelim. Endoplazmik retikulum. Ya böyle rumuzlar çekmeyin güldürüyorsunuz beni. Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 12 ise diyor. Sergen Hoca kesin diyor. Bu fırsatı kaçırmaz.
Yani güzel şaka gerçekten de. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş takımı kazanma becerisine sahip bir takım olmaya başladı. Boateng'i beğendin mi bilmiyorum abi.
Ben ya, bismillah beğendim. Ama istikrar için yani abi çok faydalı oldu demem için bir bekleyeceğiz tabii ki. Ama evet. Olacak. Yani iyi bir transfer olmuş. Son dakika transferi ancak bu kadar olur.
Bence de ama Beşiktaş'ta mesela kanat değil genelde forvet arkası oynamayı seven bir oyuncu olduğunu belirtti. Sergen evet. Yalçın da orada oyunu aldı. Hı hı. Orada Laiç var, Boateng var. İkisini bir arada oynatmanın bir yolunu bulursa Beşiktaş takımı mesela sağ tarafta kim oynar diye sürekli konuşuluyor. Hı hı. Ya da sol tarafta. Belki bir tarafa Laiç'i monte etmeyi başarırsa Beşiktaş takımı ön tarafta iki organizatörle başka bir oyun oynayabilir diye düşünüyorum. İşin savunma kısmında çok bireysel hata yapmamaları da uzun zaman sonra ilk defa gol yemeden kazanmalarına sebep oldu. Yani, abi şampiyonluk oyunu denen bir oyun var bana göre. Hı hı. Şu anda Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın hani şu bugünkü oyunların üzerine çıkması gerek bu oyun için.
Sevgili Erman, Yayiç'i monte edecek de Yayiç'in kullanma kılavuzu çok karışık. Onu bir türlü monte edemiyorlar.
Evet, hakikaten hani bir şeyi bir parçayı yerinden sökersin sonra bir daha tekrar takamazsın ya. Yayiç iyi oynadı. Ama bonservisiyle alındıktan sonra Beşiktaş takımında bir türlü oyun olarak oturamadı. çok ilginç, enteresan geliyor bu kadar yetenekli bir oyuncunun için bulamaması. Belki de bir kenarda bulur. Çünkü Beşiktaş'ın hala kenar oyuncularından bir tanesinin performansı ciddi anlamda sorgulanabilir.
Burak Yiğit diyor ki Erman Bey'in geçen senede favorisi Başakşehir'di. Ne oldu diyor. Gülümseyerek gönderdi.
%100 favorim. Doğru.
Benim de öyleydi. Benim de öyleydi.
O da sürprizler güzeldir. Sürprizlerden yana bir sıkıntı yok. Bu sene de aynı. Bak bu sene abi öyle tek bir takım güçlü camialardan bir tanesi Başakşehir'in üzerine doğru gitmediği sürece geçtiğimiz seneki baskıyı yaşamayabilirler.
Hı hı.
Aynı şey Sivas için de geçerli. Yani çok şampiyonluğa oynayan takımın olması bence sürpriz bir şampiyonluk için çok önemli bir fırsat.
İlkay Işık Güner teşekkür ederim. Eğer 12 ise diyor Beşiktaş kesin şampiyon olur. Halil Gültekin'in mesajını gördüm. Enteresan. Abi dalak, böbrek, ciğer ne varsa satıp Lemina'nın bonservisini almak için kampanya başlatalım diyor. O kadar vazgeçilmez mi sence?
O kadar henüz değil. Şöyle bu tip oyuncuların performansının kritik ve daha yüksek tansiyonlu maçlarda doğru şekilde test edileceğini düşünüyorum abi.
Hı hı.
Yani evet çok agresif bir oyuncu ama şimdi Konya, Kayseri, Kasımpaşa takımları ne kadar Galatasaray orta sahasını hani pasla geçen böyle Lemina'yı çok net bir şekilde gözlemleyebileceğiniz maçlar oynuyorlar. Biraz daha müsaade etsinler. Bir Melo havası aldıklarını hissediyorum Galatasaray tarafının. Haklılar da ama kolay atılır mı? Bu oyunu devam ettirecek mi? Daha böyle orta sahada kaliteli oyunculara karşı ne yapacak? Biraz bekleyeyim.
Sevgili Erman Özgür bakıyorum. Şöyle hani Eskişehirspor evet çok Eskişehir mesajı gelmiş. Eskişehir'i konuştuk iki ayrı dönemde. Adana Demirspor mesajı gelmiş. Onları konuştuk. Beşiktaş, Fenerbahçe var. Konuşmadığımız konular yok. Galatasaray, Trabzonspor konuşmadığımız hiçbir şey yok. O zaman ben sorayım konuşmadığımız şeyleri, bazı şeyleri. Mesela Başakşehir. Başakşehir ne durumda? Fenerbahçe'ye karşı farklı mağlubiyet. Sonra içeride yani üzerinde çok konuşulmayan bir takım Başakşehir ama ligin zirvesini zorluyor. Bu sene daha az sanki üzerlerinde baskı varmış gibi.
Avrupa Kupası oynayacaklar. Beşiktaş maçından sonra da başlayacaklar. Beşiktaş maçına çabuk oyuncularıyla bence favori olarak hazırlanıyorlar abi. Onu söyleyeyim sana. Çünkü Beşiktaş takımın beklerinde mesela Cener'de de çok sıkıntı yaşıyor. Gökhan Gönül de cezalı. Orada öyle iki tane oyuncu oynuyor ki Elia ile Vişçe gibi. Bu oyuncuları tamamlayan oyuncular var. Ben özellikle büyük maçlarda biraz İrfan Can performansı konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum.
Hı hı.
Ama çift santrafordan vazgeçmeyeceğini de tahmin ediyorum Okan Buruk'un. Yani Dembaba, Crivelli Beşiktaş maçında da sahada olur. Daha favori taraf. Ve ne oynadığını da tabii ki iyi bilen bir takım. Ufak bir düşüş yaşıyorlar ama kim yaşamıyor peki? Hepsi yaşıyor abi. Hı hı. Yani evet Galatasaray iyi başladı. Beşiktaş'ı yaptı ama herkes oynadığı takımlar üzerinden. Ben şuna inanmıyorum mesela. Şampiyonluk adayları 5-6 maçlık seri yakalayamayacaklar sezon sonuna.
Ama işte Galatasaray yakaladı o seriyi. Ama işte fikstür avantajını çok iyi değerlendirdi.
Evet. Mesela Malatya maçından sonra 5 maçlık bir seri yakalar mı Galatasaray? Hiç kolay değil bence.
İşte yani zaten bak şimdi o bahsettiğim 5 maçın içerisinde Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Rize maçları da var. Yani, evet, yani ondan sonra mesela tabii ondan sonra bakıyorum yine deplasmanda çok zorlu maçlar. Başakşehir deplasmanı, içeride Trabzonspor, dışarıda Alanyaspor, Ankara Gücü arka arkaya. Yani iş o kadar kolay değil. Bundan sonra Galatasaray'ın bakalım nasıl basacak gaza, virajları nasıl dönecek bundan sonra önemli. Gerçi dinleyicimiz konuşmamızı istememiş ama ben yine de konuşmayı tercih ediyorum Sivasspor'la ilgili. 2-4-7 yani, kaybedilen 7 puan.
7 puan var. Abi bu tip bir...
Yok, başka bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Başka bir şey soracağım Erman. Ama ben oyuna bakıyorum. Oyun bana bunu göstermiyor Sivasspor'da.
Evet. Yani şöyle biraz kendi kendini baskı altına aldılar. Oyunun boyu genişledi. Sivasspor zorlanıyor yardımlaşmakta falan. Ama mesela Başakşehir gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş, Trabzon deplasmanı gibi maçları sevdikleri oyun tarzıyla oynamaya şanslarına sahipler. Ve oynayacaklar. Başakşehir'e karşı da hani abi iki takım arasındaki kadro kalitesi kulübeden tut en öndeki oyuncuya kadar o kadar fazla olmasına rağmen o mücadele gücünün yüksek olması gereken sahada Başakşehir takımını sindirdiler abi.
Hı hı.
Sindirdiler abi. Müthiş bir tempo, müthiş bir mücadele. Ben bayıldım Sivasspor'a yine. Hı hı. Ve galibiyete pozisyon sayısı olarak da yakın taraftı. Yani mesela Mert Hakan sezon sonu geldiği zaman bonservis elindeyse Türkiye'de ilk alınacak orta sahalarından bir tanesi abi. Çok özel bir yetenek. Bunun dışında Kone'nin olmaması büyük şanssızlıklarıydı. Ya Tabari gol atmış olmasına rağmen iki tane daha atabilirdi. Çok kolay geldiler rakip kaleye. Samas da en azından bu sefer çok bireysel hata yapmadı. Böyle bakınca Sivasspor evet bir sıkıntıdan geçiyor. Fakat bu sıkıntıyı aşabilecek kadar da güçlü bir takım. Ben Rıza Hoca'yı da tebrik ediyorum. Hani oynayacaksın maçı akşam 8.30'da. İki gün sonra Sivas gibi bir soğukta yine akşam 8'de oynayacaksın. Hep böyle devam ediyor ama hani rakipleriyle arasındaki kalite farkını mücadele gücü ve motivasyonla kapatan bir Sivasspor istiyoruz.
Sana çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için.
Ben teşekkür ederim abicim. Yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere. Ermen Özgür'le konuştuk sevgili dinleyenler. Bazen katılıyorsunuz, bazen yanlış anlıyorsunuz, bazen sinirleniyorsunuz ama her görüşünüz benim için saygıyla karşıladığım görüştür. Ben kendi doğrularımı aktarıyorum. Sizin doğrularınızı aktarmanız için de size yol açıyorum. Hatta biraz sonra da hem mesajlarınızı okurum hem bir telefon bağlantısı yapmak istiyorum. Üzücü bir haber aldım. Onu en iyi anlatan isimlerden bir tanesi eğer müsaitse onu arayacağım. Sizinle birlikte de konuşuruz.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Sizlerden gelen mesajlar var. Adem Muhçu, mükemmel bir karar almışsın. Sakın bu kararı değiştirme. Çok doğru yoldasın sevgili Adem. Tebrik ederim. Sakın değiştirme. Kararını, uygulamanı yürekten destekliyorum. Hamza Güven, bir şey öğrenmek istiyorum diye sormuş. Hakemler neden kurayla çekilip atanmıyor? Mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçı deplasman takımı kura çeksin. Çekilen kurada hakem heyeti ve VAR heyeti yazılı olsun. Bu kadar tartışma son bulmaz mı? Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu rahatlamaz mı diye soruyor Hamza Güven. Ben size gerekçeleri söyleyeyim. Siz ondan sonrasını değerlendirebilirsiniz. Zaten Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması gibi ağır bir karşılaşmayı yönetebilecek hakem sayısının en fazla 4-5 olduğunu düşünüyor Merkez Hakem Kurulu. Yani tecrübeli hakemler. Kim onlar? Fırat Aydınus, Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, tecrübeli hakemler. Ali Şansalan, genç. Emre Malok, genç. Bunları dolayısıyla o sizin söylediğiniz kuranın içine koyamıyorsunuz. Çok uzun zamandır tartışılan bir konu bu. Kurayla çekilsin, kurayla belirlensin diye ama sakıncalar olduğu kadar uygulaması da zor bir şey bunu. Hamza Güven. Demek ki ondan yapamıyorlar. Ahmet Karagöz. Eskişehirspor'la ilgili konuştunuz mu diyor. Konuştuk. Uzun uzun konuştuk sevgili Ahmet Karagöz. Umuyorum ki herkes mücadelesinde saha dışı faktörlerle değil saha içerisindeki terinin karşılığını alır. Alt lige baktığınız zaman müthiş bir çekişme görüyorsunuz orada da. 0212 363 0434 konuşmak, dertleşmek, aklınıza takılan merak ettiğiniz soruların cevabını öğrenmek için arayabilirsiniz. Genellikle yorum için arıyorsunuz. Başımın üstüne siz de konuşun. Mesela Yusuf Özen, bu hakemlerin soruna çözüm buldum diyor. Ben de bir heyecanlandım. Ondan sonra devamını şöyle görünce bir gülümsedim. 3-4 gün önce diyor bunları göndereceksiniz bizim yaylalara. Burada sabah sıcak ekmeğin üzerine tereyağı, peynir, yanına mıhlamak, uyumak, akşama kadar bol bol oksijen alıp akşam yemeğinde tereyağında alabalık, sonrasında fırında suçlaç, bol fındıklı ve sobanın üstüne demlenen çay, abi bunları uygulasınlar. Her maç fit ve arınmış bir şekilde tertemiz maç yönetirler. Ya abi, ben galiba memleketimi özledim diyor. Yazarken burnumun delikleri sızladı. Ben de hakem olmaya karar verdim Yusuf Özen seni okurken. teşekkür ederim bu güzel mesaj için. Süleyman Kılıç'ın görüşü şöyle. Ben X bir takımın hep masada ileri taşındığını ve rakiplerinin her hafta birinin bilerek puan kaybettirildiğini düşünüyorum diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi Süleyman Kılıç? Eğer bu organizasyon hakikaten yapabilecek akla, zekaya, lojistik desteğe, sır tutmaya güçleri varsa ellerinden öpüyorum. Talha Dizler, Belçika ve Hollanda Ligi birleşince ülke sıralamaları nasıl etkilenecek? Onu da UEFA düşünsün. Hollanda, Belçika düşünsün. Onu da biz düşünelim. Sorunuzu anlıyorum tabii ki ama. Bu sadece Bu sadece düşünce bazında şu anda. Plan uygulamaya geçeceğiz ama bunun tabii UEFA'dan da bir izin alınması gerekiyor. Çünkü ben UEFA'ya bağlı ülkelerde böyle bir uygulama görmüyorum. Bakalım UEFA izin verecek mi? İzin verirse hangi şartlarda verecek onu göreceğiz. Telefonlarımızda sıkıntı var. O nedenle biz arayamıyoruz değil mi? Onlar bizi arayabiliyor. Biz de mi arayamıyoruz? Serap Toremas bekliyordu. Yandık. Peki önemli değil. Saatler 11.20'yi gösteriyor. Şu anlarda biraz reklam falan var mı Hakan? Ara reklam var mı? Yok. Peki. O zaman gönderdiğiniz mesajlar üzerinden devam ederiz. Her zaman yardım ediyorsunuz. İmdat kolumsunuz. Teşekkür ederim. Salih yazmış bunu. Bir Beşiktaşlı olarak bu aralar Enkodu performans olarak bana düşük geliyor. Bunun yerine solda Diaby, sağda Lens olarak başlasak Beşiktaş için daha faydalı olur. Enkodu'yu ilerleyen dakikalarda hamle oyuncusu olarak kullanırsak Beşiktaş açısından daha iyi olur. Salih böyle düşünmüş. Teşekkür ederim. Ulaş Evirgen, Erman'a sormuşsun ama Ulaş, Erman gitti maalesef. Madem sol beksiz bir oyun kurmaya çalışıyor Ersun Yanal, Deniz Türüç'ü sol bekte başlatıp Dirar'ı sağ önde oynatsak, ki İsla ve Dirar iyi anlaşalı ikili ve Dirar'ın ceza sahasının ortaları çok etkili. Mantıklı bir bakış açısı, mantıksız değil. Mantıklı bir bakış açısı. Denenebilir, düşünülebilir, acaba nasıl olur diye düşünülebilir bir şey. 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden karar çıkmış sevgili dinleyenler. Galatasaray'a kayyum atanmasıyla ilgili dava reddedilmiş. Şimdi altyazılarda görüyorum. 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden karar çıktı. Galatasaray'a kayyum atanmasıyla ilgili dava reddedilmiş. Dinleyici gelmiş. Telefonlarımız açıldı demektir. Merhabalar sevgili dinleyenimiz.
Merhabalar Sabri abi, kolay gelsin, iyi günler.
Teşekkür ederim.
Ya Sabri abi, ben...
Sen kimsin? Önce bir başla, öyle başla.
İsmim Mahmut Sabri abi.
Tamam
Mahmut. Bağlanıyorum. Bu geçen haftaki hakem hataları veya VAR eleştirileriyle ilgili bir konuşma yapmak istiyorum da.
Yap tabii ki.
Ya şimdi ben programın başını, sizin yani şu anki programımızın başında çok güzel bir değindiğiniz bir nokta var. Yani o kadar objektif oldu ki yani. Yani bu gerçekten çok sevindim yani bunu dile getirmenize. Çünkü diğer programlara bakıyorum. Şu dile getirilen, sizin getirdiğiniz, dile getirdiğiniz yani bu kadar objektif getirilemedi yani bu şekilde. Yani o nedir? Bu hakem hatası ya da VAR'a gidilmedi, gidildi yani eleştirilerini söylüyorum yani. Fenerbahçe Alanya maçındaki, özellikle Fenerbahçe Alanya maçındaki hatalar çünkü çok dile getirildi. Tabii ki Sivas Spor'un maçında da Sivas Başakşehir maçındaki de eleştirildi. Ve sizin söylediğiniz gibi oradaki pozisyon, hani siz değerlendirdiniz ya Sivas maçındaki. Ya size %100, %1 milyon katılıyorum. Orada bir hakem hatası veya VAR'a niye gidilmedi deniyor yani. Yani orada VAR'a gidilecek bir durum da yok. Sabri abi, sana katılıyorum. Yani aynı düşüncedeyim sizinle. Yani burada
ne dediğimi kaçırmış olan dinleyenlerimiz vardır. Bir tekrar edelim mi? Şunu söyledim. Dedim ki, hatırlar mısınız ya da gördünüz mü bilmiyorum. Sivas Spor Başakşehir karşılaşmasında bir pozisyon oldu. Yasin Öztekin sağ taraftan topu taşıdı. İçeri doğru çıkarmaya çalışırken o sırada kayarak gelen Klişi'ydi zannediyorum. Koltuğunun altına sıkıştı top. Klişi o topla birlikte yaklaşık bir metre kaydı. Hakem penaltı vermedi ve birçok isyan var. Hatta dedim çok akil olan, akil olarak bildiğim, kural biliyor olarak bildiğim isimler bile bu konuda çok eleştiri getirildi. Ama hiç kimse şunu sormadı dedim. Hadi bunu yardımcı hakem görmedi. Hakem görmedi.
Evet.
VAR görmedi mi?
Da gidilmedi.
Evet, gördü. Tamam. Neden acaba VAR müdahale etmedi? Hiç kimse bunu düşünmüyor dedim.
Yani biz direkt hemen yani hiç UEFA bu yani pozisyonlarla ilgili kuralları hiç düşünmeden direkt bu penaltı ya da değili konuşuyoruz. Hiçbir demiyoruz bu kuralda bu ne geçerli. Değil mi Sabri abi? Yani öyle değil mi şimdi? Yani ben bunu anlayamıyorum ya. Bu çok basiretsizlik bir şey yani. Bu basiretsizlik, başka bir şey demiyorum. Yani bu kadar basiretsizlik olunmaz ki. Yani şimdi ben şunu demek istiyorum. gündem değiştirme mi diyeceğiz buna? Ne diyeceğiz? Yani bunlar yani çok saçma geliyor.
Yok, gündem değiştirme değil. Bu kuralları eksik bilmemizden kaynaklanıyor.
Ya da şöyle Sabri abi, ben açık konuşayım yani şimdi burada. Ya da şöyle düşünüyorum ben bazen ister istemez. Yani biz bir başarısızlık veya böyle buna benzer şeyler olduğu zaman hemen bir şey böyle cımbızla almaya çalışıyoruz gibi geliyor bana yani. Bir şey oluyor, hemen burada bir suçlu görelim. Ya federasyon, ya hakem komitesi, ya VAR, ne bileyim yani. Hiç biz yani hani biraz birkaç gün önce yine bir programda dinlemiştim. Hiç teknik direktörlerimiz ya da camialarımız yani teknik yönetimlerimiz biz hata yapıyor muyuz? Nasıl yönetiyoruz? Ya da futbol teknik direktörü olarak yani nasıl benim oyun düzenim nasıl oynatıyorum? Hiç hatayı düşünmüyoruz yani. Hiç böyle değerlendirmiyoruz. Şimdi şunu diyeceğim yine Sabri abi. Şunu söylemek istiyorum. O pozisyonla ilgili diğer pozisyona geleceğim. Şimdi ilk pozisyonu söylediğiniz pozisyonla ilgili önemli olan bu pozisyon tabii sizin ilk başta. Çünkü ona değinmiştiniz. Sonrasında dinleyemedim siz Alanya-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları değerlendirdiniz mi değerlendirmediniz mi bilemiyorum ama. Şimdi bu maçtaki o pozisyon. Şimdi şunu söylüyorum. UEFA kurallarında. Şu geçerlidir tahminimce. Siz daha iyi biliyorsunuz benden. Daha yaşınız itibariyle benden daha da iyi biliyorsunuzdur. Şimdi burada avantaj sağlama var mı yok mu değil mi? Bunu değerlendiriliyor.
Hangi pozisyondan bahsediyorsunuz?
Yani o klişe mi demiştiniz hani sorun pozisyonu.
Hayır, avantaj sağlamak falan meselesi değil. Şu. Klişe bir ihlal yapıyor mu?
Ha evet.
Klişe elle oynama ihlali yapıyor mu?
Yani eli topa gidiyor mu değil mi? İsteği.
Bravo.
Yani
kolu açık mı? Nasıl söyleyeyim? Doğal konumdan uzakta mı?
Evet. Anlık gelişen bir pozisyon. Futbolcunun elinde olmayan bir pozisyon var.
İşte o yüzden söylüyorum. Diyorum ki bakın bu hani tırnak içerisinde amiyane bir tabir kullanacağım. Kabak gibi bir pozisyon değil mi? Bunun kaçırı yok. Yani video yardımcı hakemin böyle bir pozisyonu kaçırabileceğini sizin aklınız kesiyor mu?
Mümkün değil. Ha? Ya orada... Ya biz çok, bakın Sabri abi ben sana şunu söyleyeyim bak, çok inanarak söylüyorum buna. Biz yerden yere vurmaya psikolojisiyle yaşıyoruz bu ülkede. Hep bir yerden yere vurmanın peşindeyiz. Bir şeyleri kendi lehimize çevirmeye çalışıyoruz. Ben bunu Galatasaray için de söylerim, Fenerbahçe için de söylerim, kim olursa olsun söylüyorum. Yani bu bir gerçeklik. Ama biz burada bunu, ben inanın ben çok üzüldüğüm bir şey de söyleyeceğim. Sizin radyonuzda başka bir programa katıldım dün gece. İsim vermeye gerek yok. Ben bunları diye değerlendirdim. Hatta Sivas maçındaki o pozisyon değil de direkt Galatasaraylı olduğumu da söyledim o programda. Ama eleştirildim ben yani. Haksız görüldüm. Penaltı görüldü o pozisyon. Hani şeyin pozisyonu. Oraya geleyim hemen. Neydi o siz söyleyin. Mustafa Beklemeyen pozisyonu da aynı. O pozisyonla aynı benzer. Yani çok hızlı gelişen bir pozisyon. Yok efendim Fenerbahçeli futbolcuların... yönüne gidiyormuş. Top da onu engellemiş pozisyon.
Bir şey söyleyeyim. Yok böyle bir şey olamaz. Yani o topun nereye gideceği kıstaslar içerisinde değildir. Ama mesela o pozisyona ben de penaltı diyorum. Çünkü kol gereğinden fazla açık.
Ama
o kadar
çabuk.
Bir şey söyleyeceğim. Bir şey beni ikna etmeye çalışma. Ben de seni ikna etmeye çalışmıyorum. Çünkü ben sordum. 7-8 hakeme sordum bunu. Hiçbirisi buna biz çalarız demedi.
Ama
yabancı hakemlere sordum bu arada. Türk hakemlere sormadım. Neyse. Neyse. Soracağım. Ben böyle düşünüyorum onların görüşüne rağmen. Futbol böyle bu. Elle oynama yorum işi.
Sabri abi şunu sorun. Bak çok objektif olmak lazım şu an. Şu pozisyonda şunu söyleyeceğim ben o zaman. UEFA kurallarında bu pozisyonlar penaltı mı peki?
İşte UEFA bir kural koyamıyor buna.
Ama o zaman nasıl olacak? Biz buradan nasıl...
İşte hakem yorumu. Siz yapmayacaksınız zaten.
O zaman hakemlerin inisiyatifiyle olan bir şey bu. Bak, biz ona saygı duyacağız. Niye
aynen,
böyle bu kadar şey yapıyoruz?
Aynen.
Doğru
ama
değil mi?
Biz böyle değerlendirmiyoruz. Bizim hesabımız...
Aynen.
O niye çaldı biliyor musun? Çünkü bizim önümüzü kesiyorlar. Öbürü o maçta niye çaldı? Onların önünü kesiyor. Ya hakem öyle değerlendiriyor. Video yardımcı hakem buna niye müdahale etti?
Evet. Veya şöyle... Jason'un eline çarpan pozisyonda VAR'a gidilmiş de buna niye gidilmemiş? Ya o pozisyonla size soruyorum ben. Bakın abi o pozisyonla sizce
Wellington'a olan Wellington'ın pozisyonuna gidildi mi? Mi bahsediyorsun? Jason'dan mı bahsediyorsun?
Jason'un Fenerbahçe'nin aleyhine diye söylenen pozisyonda.
Jason'un pozisyonu şimdi bak. Orası da çok enteresan.
Çıplak pozisyon. Eli kaldırıyor orada.
Ben yine bir hakem, yurt dışında yaşayan bir hakem arkadaşıma gönderdim görüntüyü. Dedim ki burada VAR protokolüne uygun mu dedim. Bana dedi ki evet, bu VAR protokolüne uygun. Neden uygun? Çünkü hakem dedi oradaki elle oynamayı görmemiş olabilir. Evet, devam kararı verdi ama kalçasına çarpmış olarak görebilir.
Efendim,
ters taraftadır, o yüzden görmemiş olabilir. Sormuştur, ne gördün? Elle oynama var. Ama dedi bu gönderdiğim pozisyon tam sınırda bir pozisyon dedi. Mesela dedi buna dedi video yardımcı hakemin karışması da tartışmalı. Çünkü bu dedi Türkiye'de, sordu bana dedi, Türkiye'de nasıl karşıladı insanlar bunu, %100 penaltı dediler mi dedi. Yo dedim. Farklı farklı görüşte. O zaman dedi bu da dedi doğal olarak VAR'ın konusuna girmemeli. Çünkü bu %100 diyeceğimiz bir pozisyon değil dedi. Neyse, var mı ekleyeceğim bir şey?
Şunu söyleyeceğim Sabri abi. Yani Fenerbahçe hani diyor ya, o pozisyonda Jason'un eline çarptığı pozisyonda VAR'a gidiyor ya, tamam hadi onu kabul ediyoruz ama şunu söylüyorlar yani, o bizim pozisyonumuzda penaltı verilen pozisyona VAR'a gidiliyor ama bizim lehimize gelişen bir pozisyonda yani atak tamam. olarak.
Şu var. Arasındaki farkı söyleyeyim. Bir tanesinde yani Jason'un pozisyonunda hakem oyuna devam ettirdi ya. Dediğim gibi oradaki elle müdahaleyi görmemiş olabilir. O nedenle ne gördün demiştir. Bir şey görmedim. Ne var? Hocam elle oynama var. İzlemeni tavsiye ediyorum. Ama öbüründe Ümit Hoca'nın görmediği bir şey yok.
Görüyor değil mi efendim?
Ümit Hoca'nın görmediği bir şey yok. Sadece yapabilir.
Bravo.
Acaba yukarıda değil de aşağıda kaçırdığım bir şey var mıdır diye VAR'a onu sorar. VAR inceler der ki, VAR inceler ve der ki yani benim için verdiğin kararı destekleyen görüntüler var. Aksi bir görüntü yok. Devam. Anlatabiliyor muyum?
Hayır, şey Sabri abi, bir son sözüm olsun. Bakın bu da çok tehlikeli bir söz. Yani bu bir şeyler aramanın anlamına geliyor bence. Ne o biliyor musunuz? VAR'daki ya dünyada bu yapılmıyorsa biz nasıl yapabiliriz şimdi, değil mi Sabri abi? O da ne biliyor musunuz? VAR'da ne konuşuluyor? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi
şimdi
ya?
Ben sana işin özetini söyleyeyim.
Ne konuşacak acaba?
Ben, sana bir, ben sana bir şey söyleyeceğim. Hafif bir rampa var. Çok hafif ama. Tamam mı?
Evet.
Çok hafif. Araba kaymaya başladı.
Evet.
Başlangıçta durdurdun.
Aynen.
Eğim çok az olsa bile o araba hızlandıktan sonra sen ne o arabaya yetişebilirsin durdurmak için? Allah'a dua edeceğim. Bizim hakemlik de öyle. Durdurabileceğimiz eğimi geçtik. Hız aldı, aşağı doğru gidiyor. Durduramazsın artık.
Anladım sizi.
Susmazsan durduramazsın.
Aynen. Ama Sabir abi şimdi ben şunu demek istiyorum. Ama bu çok önemli bir şey. Şimdi VAR'ın ne konuştuğunu merak ediyoruz ya. Bu nasıl bir şey? Hakem konuşuyor.
Neden merak ediyorsun? Çünkü komplo teorisi arıyorsun arkasında. Diyorsun ki sen benim önümü kesmek için yapıyorsun bunları ve ben bu konuşmaları merak ediyorum kardeşim.
Tamam hadi diyelim ki, bak Sabir abi. Diyelim ki UEFA'ya şikayette bulundu bir takımımız. Dedi ki ben bu VAR hakemle VAR odasındaki konuşmanın Böyle bir pozisyonumuz var. Ben bu pozisyonda...
Ya ben sana söyleyeyim, anladım. Hiç uzatmaya gerek yok.
Yani,
UEFA'nın verdiği cevap şu.
Ne?
O işe ben karışmam, federasyonum bakar.
Federasyon bakıyor.
Evet, federasyon da diyor ki hayır kardeşim, biz video yardımcı hakem konuşmalarını açıklamayı doğru bulmuyoruz. Başka ülkeler bunu yapıyor olabilir ama biz doğru bulmuyoruz. Çünkü bunun bir katkısı, bir faydası olduğunu düşünmüyoruz. Orada bir şey yok diyor.
Anladım.
Tamam mı?
Tamam Sabri abi, ben fazla...
Haydi, estağfurullah.
Ben yine söylüyorum, bence Sabri abi orada kayma pozisyonu var. Dengesi bozuluyor futbolcunun, bu çarpmadır, bu penaltı olması mümkün değil.
Peki, ben hakem değilim, kendi yorumumu yaptım. Teşekkür ediyorum.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, artık programın son bölümüne geldik. Yaklaşık 20 dakikalık bir zamanımız kaldı. Bu 20 dakikada da Hollanda'dan Serap Toremans bizimle birlikte. Bakalım neler anlatacak. Merhaba Serap Toremans.
Lacivert ceketim, lacivert pantolonum, lacivert çoraplarım ve sarı gömleğimle gayet şık görünüyorum. Birazdan çok önemli bir görüşmem var. Ama laptopumu açıyorum ve son bir kez notlarıma bakmayı istiyorum. Otelin penceresinden manzarayı seyrediyorum. Muhteşem bir manzara. İstanbul'dayım. Kalamış'tayım. Peki, kim için buradayım? Pierre van Hooydonk, Derek Kite, Van Persie, Philip Advokat, Philip Kokku. Kim için buradayım? Merhaba Sanır.
Evet, merhaba. Bu senin tabii ki bir ifaden değil. Bu biraz önce bahsetmiştim, çıtlatmıştım. Hollanda'da çok okunan bir kitap var şu anda. Kim yazdığı, kitabın adı ne ve bu satırlardan sonra ne diyor?
Teşekkürler Sabri. Evet, ben yeni bir kitap okumaya başladım. Bu az önce anlattığım sözler bu kitabın bir bölümünde yazıyor. İstanbul'la ilgili bölümünde. Kitap Michel van Egmond tarafından yazılmış ama Rob Jansen. Rob Jansen Hollanda'nın ünlü menajerlik, yani futbol menajerliği yapan firmalarından biri ve bu bey onun sahibi. Hı hı. Ve Hollanda'nın ünlü futbolcularının menajerliğini yapıyor bu bey. Hı. Ve onunla ilgili futbolun ekranın arkası alt başlığıyla verilmiş olan bir kitap yazılmış. Hı hı. Ve onun menajerlik zamanında yaşadığı tuhaf, ilginç olayları, şaşkınlıkları, hani bizlerin bu top kulüp diyoruz tabii, zirveye oynayan, hı hı, kulüpler, Avrupa'nın zirve kulüpleri. Bunlarla yaşadığı, menajerlik zamanında yaşadığı, hala menajerlik yapıyor da yani görüşmeleri yaparken yaşadığı ilginç tuhaf olayları anlatıyor.
Kaç sayfa okudun
Sara? Şimdi bu beydi. Bakayım bir dakika, kitabı elim almam lazım. 136. sayfaya gelmişim.
Hiç Türkiye ile ilgili tuhaf bir anısı var mı? Tuhaf diyeceğimiz. Ya da güzel diyeceğimiz tabii ki.
Güzel var ama Sabri, ben onu henüz paylaşmak istemiyorum.
Peki.
Olur mu?
Olur, tamam.
Tamam, sadece bu haftalık böyle bir giriş yapmak istedim hani dinleyicilerine.
Tamam. Önümüzdeki
haftalarda
hafta
daha güzel bir, evet, daha güzel bir şekilde hazırlayıp anlatmak
Peki,
istiyorum.
Peki, güzel.
Çünkü dediğim gibi bu isimlerin hepsi bu beyle çalışan isimler.
Snyder'da var mı içlerinde?
Snyder yok. O Gido Father'la çalışıyor sanırım.
Ama galiba Snyder bugünlerde biraz daha gündem, değil mi?
Snyder'la ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, Snyder burada bir televizyon programına katıldı. Onun yaptığı şeyler futboldan sonra, bu arada Sabri, Snyder'ı bir gör.
Şişmanlamış değil mi?
Yani bir hani sahaya koy, evet, o free kick atarsa bu Snyder atışıdır sanırım dersin.
Hmm.
O derece diyorum maalesef. Çok kilo almış, yüz şekli olarak da bayağı bu yüzüne de yansıyınca o sevimli, hı-hı, Snyder gitmiş açıkçası.
Evet, bugün hanım, bugün eşim de bana söyledi. Sabri dedi, bak dedi, sen dedi 90'ı geçince dedi foka benziyorsun. Fok olunca seni daha başka bir seviyorum dedi. Sağlık, ama önemli olan nasıl göründüğün değil, sağlık evet, için insanın kendisine bakması lazım. Görüntü çok önemli değil, o yakınlarını ilgilendiriyor. Çoluk çocuğunu ilgilendiriyor. Eğer mesleğin bunu gerektiriyorsa mesleğini senin açından ilgilendiriyor. Ama sağlık herkesi ilgilendiriyor. Devam et lütfen Serap.
Evet. Snyder televizyon programına katıldı ve Hollanda'da yaptığı bazı şeylerden bahsetti. O da şu, ona sorular sordular. Şimdi Snyder Utrecht'te Sabri bir kulüp birliği kurmak istiyor. Daha doğrusu burada şöyle bir oluşum var. Biliyorsun amatör kulüplerde de futbol yetiştiriciliği ve insanların ilgisi var Hollanda'da. Yani amatör temp kulübü dediğimiz yerler bunlar. Snyder'de Utrecht'te doğmuş büyümüş bir adam. Ve Utrecht kulüplerinin ona çok büyük katkısı olmuş zamanında. Hani daha ayakta gitmeden önce.
Hı hı.
O yüzden
zannediyorum son jübile karşılaşmasında Utrecht'te yapacak değil mi?
Son jübile karşılaşmasını sürekli yapacak. Şuraya gelecektim tabii. Kulübün adını hatırlamaya çalıştım da o yüzden durakladım. Şöyle bir durum var. Şimdi o bir çalışma başlatmak istemiş. Utrecht'teki bu amatör kulüpleri, semt kulüplerini birleştirelim. Hı. Ve buradan bir gelir dağılımı, hani kimin neye ihtiyacı varı belirleyelim dedim. Ve bu konu için de bağışçı olmuş bu arada. Hani maddi olarak da sadece isim değil, maddi olarak da katkı sağlıyor böyle bir organizasyona. Fakat şöyle bir şey söylemiş. Burası da belki sana enteresan gelir diye anlatmak isterim. İlk öne çıkan konuşmasında ilk öne çıkan konu şu. Bürokrasinin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum.
Hı.
Belediye çünkü hani zorluk çıkartıyorum. İşte şunu getireceksin, bunu getireceksin, şunu imzalamamışsınız, bunu imzalamamışsınız diye. Yani adı Snyder bile olsa Hollanda'da iş öyle, getir abi bakayım, tamam idare ederiz de olmuyor hani, onu demek istedim.
Bu arada şimdi, bilmiyorum, ha devam, bitir bu konuyu peki.
Bunu bitireceğim. Snyder'la ilgili bir transfer dönemiyle ilgili bir soru soruldu. Sabri biliyorsun Galatasaray'dan sonra Nice'ye gitti. Nice'den Arap ülkesine gitti.
Evet.
Onunla ilgili bir şey sordular. İşte Galatasaray'dan sonra adam dedi ki ya futbol oynamaya devam etmek istedim. O zamanlarda en iyi ilginç yer olarak Nice vardı. Nice'den de bana başka bir yeri teklif ettiler. Hı. Ama gidişimin parayla hiçbir ilgisi yok.
Hı. Neyle ilgisi varmış?
İşte yani biz de buna kahkaha güldüm. Sen yani Arap ülkesine neyle gidiyorsun? Bir de demiyor mu yani? Anladım. Parayla ilgisi yok. Biz güldük çatladık.
Şimdi bir şey var. Hollanda ve Belçika toplam 18 takımlı bir lig için birlikte bir lig oluşturmayı düşünüyorlarmış. Okudun mu böyle bir şey? Duydun mu? Kulağına geldi mi?
Şimdi Sabri, onu ben açıkçası burada okumadım. Hı. Bu haber nereden çıktı? Yani hangi kaynaktan bilmiyorum. Çünkü benim gözümden kaçmış olabilir. Ben sadece 4 ciğere falan bakıyorum. Hı hı. 4 en fazla 5'tir. Hı hı. Ama sana şunu hatırlatmak istiyorum tabii. Hatırlar mısın? Bundan belki bir 5 sezon önceydi. Biz böyle bir konu konuşmuştuk. Hı hı. Şuradan çıkmıştı. O zamanlar hatırlıyor musun? Ne Ajax'ın Şampiyonlar Ligi ya da Euroleague başarısı var, ne PSV'nin var. O zaman yine Ajax yöneticilerinden Van der Sar bir açıklama yaptı. Dedi ki biz artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemiyoruz. Biz kendimiz ayrı bir lig kurulmasını istiyoruz. Hı. Çünkü bizim Ajax olarak, o Ajax olarak başlatmak istemişti. Bizim Ajax olarak ne işte İngiltere takımlarıyla, ne Alman takımlarıyla, ne işte Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, bu takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak gücümüz yok. Öyle bir seviyemiz yok. O zaman biz yıllarca da bu lige katılırsak ancak işte bizden puan alacaksınız, o kadar dedi. Hı. Bunu aslında 5 yıl önce Ajax dedi ki bizim Ajax, Belçika, İsviçre, Türkiye bu liglerden kendi şampiyonlarımız arasında oynanacak başka bir lig yapalım dedi. Hı. Bunu UEFA'ya söylemişti o zaman Van der Sar. Ama anladığım kadarıyla Sabri, UEFA bunun iki şeyde kaldı bu. UEFA böyle bir şeye bütçe vermek istemiyor. İki, diğer kulüpler, diğer ülke kulüpleri Hollanda gibi düşünmedi o zamanlar. Şimdi dersen ki Esrap ne alakası var benim sorduğumla, şöyle bir şey söylerim. Şu anda Ajax'ın böyle bir şeyle problemi yok. Hollanda'nın da yok. Çünkü Hollanda şu anda sıralamada 8. sırada Sabri. Hı hı. O yüzden eğer bunu korumaya devam ederse gidecek. Yani Belçika Ligi ile ilgili bir birleşimi Belçika mı talep etti acaba? Bilmiyorum. Hollanda'nın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü kar açıklıyorlar Sabri. Hangi oranı izlenirlik? Hollanda'nın futbol olarak ben işte o Avrupa'nın iyi liglerinden biri olacağım gibi bir iddiası hali hazırda yok ki. Adamlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Federasyonun böyle bir misyonu yok şu anda bunu başlatabilmesi için.
Bakalım nereden çıktı. Yakında ortaya çıkar. Evet. Bu arada sevgili Akif, teşekkür ederim. Kerem İnan'ın bir fotoğrafını göndermiş bana. Aynı Snyder'a benziyor. Şaka. Snyder'ın bir fotoğrafını göndermiş bana. Kerem İnan'a benziyor. Hakikaten çok değişmiş. Yüzü de değişmiş. Bir de sakal da bırakmış.
Evet.
Evet. Tamam. Oğuzhan'dan haber var mı? Oğuzhan'ı biraz anlatır mısın bize? Oralarda ne yapıyor, ne ediyor?
Oğuzhan şu anda kulüpte, keyfi yerinde. Hı. Arasak da bizi duymaz o Sabri. Çünkü şu anda dedi, gerçekten bir röportajını seyrettim onun ben. Hani Hollanda'ya geldikten sonra. Şöyle söylüyor Sabri. Oğuzhan burada çok mutluymuş. Burada evimde gibiyim. Gayet iyiyim. 15 yaşında evden ayrıldım ve yıllar sonra yine ailemle beraberim. Hani Hollanda'da yaşıyor ailesi, onu hatırlatıyor, hatırlatalım aynı zamanda. O Hollanda AZ kulübünden yetişip gitmişti. O yüzden yıllar sonra ailemleyim. Bir kulüpte çok uzun süre, şimdi kulaklarını aç tabiri. Bir kulüpte çok uzun süre oynuyorsan taraftar baskısını ve başka şeyleri görüyorsun. Türkiye'de bu çok fazla. Bazen abartı derecede fazla. Bunu açacağız birazdan istersen. Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü bana oynamam gerektiğini söyledi. Hı hı. Ben de oynayabileceğim bir kulübe geldim.
Şenol Güneş'ten bahsediyor. Evet. Hı hı.
Evet. Ben de oynayabileceğim bir kulübe geldim. Geldiğimden itibaren bana verilen şansı görüyorum ve bunu değerlendirmek için uğraşıyorum. Şimdi Sabri, burada ben muhabir olacaktım. Hı. Ben orada soruyu sorardım. Bence o çocuk onu atladı. Taraftar baskısı ve başka şeyleri görüyorsun. Ne görüyorsun mesela? Mesela?
Ama ben sana başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu taraftar baskısını görürken ne kadar alıyordu bilmiyordum ama 2,5 milyon avronun üzerinde alıyordur. Sen bu baskıyı kaldır diye zaten kaldırıp da oyna aynen diye bu parayı zaten alıyorsun. Bir ikincisi bak evet parayla saadet olmaz bunu defalarca söyledim. Ben Oğuzhan'ın gitme isteğine en küçük bir şey bulmuyorum. Ama ne olur herkes gerçekçi olsun. Sen bu paraları alırken profesyonelliğince davranmadın. Bu paranın karşılığını veremedin. O zaman gitseydin ben mutsuzum bu paranın karşılığını da veremiyorum. Ya beni gönderin deseydin yok. Herkes parasını istif deyince konuşmak kolay oluyor.
Ayrılıklar da aşka dahil ya Sabri.
Ya o
Oğuzhan Atilla, da o açıdan düşünmüştü.
Atilla İlhan'ın şiiri. Şiirde sözler çok güzeldir ama hayat öyle değil işte.
İşte o açıdan düşünmüş Sabri bence. Evet yaptığın profesyonelle verdiğin örneği tabii ki anlıyorum ama ben olsaydım burada hani bir kulüpte uzun süre oynuyorsan taraftar baskısını ve başka şeyleri çok daha iyi görüyorsun. Tamam taraftar baskısı gördüğünü anlıyorum. Çünkü sen çok yetenekli diye geldin. Aslında o zamanlar uygun bir fiyata geldin. Sonra biraz kendini gösterince zaten Beşiktaş sana yeni bir kontrat verdi ve biraz daha iyi para kazandı. Para kazandı ama şunu unutmayalım Sabri. İyi para kazanıyorum demek her zaman disiplinli kalacağın anlamına gelmiyor işte futbol piyasasında.
Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun profesyonellik karşılığı var onun.
Evet işte onu demek istiyorum. Mesela sen bir şirketin yöneticisi olarak ben iyi para kazanıyorum. Evet sabah 9 dedim mi personelden önce orada olacağım diye hissediyorsun. Ama futbolcu gösteri sanatlarının bir parçası olduğu için bu futbol oyunu her zaman aynı performansı göstermediğin zaman o zaman aldığın para göze batmaya başlıyor. Bence Oğuzhan'ın sorunu bu oldu Sabri. Oğuzhan bir süre performans olarak düştü. Eski performansına ya da ondan beklenen diyelim bu da tartışılır bence Oğuzhan konusunda. Ondan beklenen performansa çıkamadı. Çıkamayınca çocuğun aldığı para gündeme gelmeye başladı. Evet, eğer Beşiktaş'ta rahat değilsen daha önceden dönecektin. Kontratının o maddesini mutlaka sana söylemiştir menajerin. Eğer rahat değilsen, ilk 11'e alınmıyorsan, hocam bana müsaade, ben daha gencim. Hem hani madem milli takıma de oynamaya devam etmek istiyorum diyorsan eyvallah deyip gelseydin Hollanda'ya 2 yıl önce.
Bak tekrar söylüyorum yani bu bir seçimdir. Buyur. Parayı da seçebilirsin evet. Ama ondan sonra ben mutsuzdum aynen şunu falan deme onu.
Yok.
Onu deme.
Yok bence
iki yıl, de deme. 2 yıl kendine niye eziyet ettin? Mutsuz Türkiye'de kaldın. Onu
hem
söylüyorum.
Hem eziyet ettin hem Beşiktaş zaten borç içinde bir kulüp. Hem de oradan da ben de size yardımcı olayım bu konuda hakkımda üstümde emeğiniz vardır deyip gelseydin Türksün madem. Hani Türk milli takımını tercih ettiğine göre o zaman gelseydin de hem de Beşiktaş'ı o yükten kurtarsaydın. Sen de almasaydın paranı gelseydin o zaman. Aynen öyle. Şimdi Sabri bir şey daha söyleyebilir miyim? Müsaitsen
son bölüm.
Ben şimdi sana az önce dinleyicilerinle de hep bu hakem olayı var ya.
Evet.
Hakem olayıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani geçtiğimiz hafta değil. Bu arada Hollanda'da geçtiğimiz hafta 4 maç oynanmadı. Burada bir alarm vardı.
Burada da bazı maçlar var. Oynanamadı. Evet.
Evet, havada olmadı. O yüzden hala son maç Ajax PSV maçı Ajax açısından bakarsan. Bak Sabri eğer fırsatın olur da YouTube'dan dinleyicilerin için de söylüyorum. Bulurlarsa bir pozisyon var. Ajax PSV maçının 68. dakikasında bir pozisyon var. Ceza sahasında penaltı değil pozisyonu. Çok kısa geçeceğim ama örnek olsun diyor. Üstüne o kadar çok konuştunuz ki aklıma geldi. Ajax PSV maçında orta hakem Björn Kuipers sanırsın.
Meşhur.
Hollanda'nın o da çok iyi hakemlerinden biri. VAR'da da yine Hollanda'nın ikinci en iyi hakemi diyebileceğimiz Bas Nijhuijsen var. Şimdi pozisyon şu çocuk gidiyor oradan PSV'li oyuncu bir ayak koyuyor ama çelmeyi takmıyor Sabri ayak koymuş hani bir adım atmış önüne. Ama şimdi kalenin olduğu pozisyondan baktığın zaman penaltı değil net. Ama arka pozisyondan eğer hakem olarak arkadaysan o oyuncuların penaltı olabilir diye düşünüp verebilirsin. Orta hakem buna devam dedi Sabri.
Tamam.
Vermedi şeyi. Ve Bas Nijhuijsen de VAR odasında.
Tamam.
İkisinin arasında hiçbir konuşma olmamış biliyor musun?
Devam etmiş yani pozisyon öyle mi?
Evet. Çünkü sonrasında bak ve de pazartesi akşamı dün akşam
nedenini biliyor musun?
Biliyorum çünkü işte zaten seni bence şok edecek ve diğer insanları da şok edecek konu bu. Bu maç oynandı. Geçen pazartesi yani maçtan sonraki akşam basmaya gelsin. Yani VAR hakemi televizyondaydı.
Ben başka bir şey söyleyeyim size. Şu mu çıktı? Bak dur bakalım şimdi. Konuşacağımız bir şey yoktu demiştir.
Evet, adam dedi ki Sabri. Orta hakemde, orta alandaki hakem işte Kayfors'u gördüm. Kayfors devam dedi. Ben de aynı anda
İnceledim.
Altı ekrandan pozisyonlara bakıyorum. Evet.
İnceledim. Yoktu
altı
bir şey.
Ekrandan
devam.
Pozisyona baktım. Evet. Basın şey biliyorsun baktı pozisyondan baktı penaltı gibi görünüyordu. Hemen ön kamera kale önünden çeken kameraya baktığımda adam sadece ayak koydu futbolcu ayaklı futbolcunun önüne ve hani penaltı pozisyonu değil devam. Devam kararı doğruydu ve aramızda hiçbir konuşma olmadı.
Zaten öyledir zaten bir inceleme neyse çok uzun bu konular.
Yok uzun değil. Uzun değil. Hani yani bu kadar
bak şunun için.
Şöyle. Güzel bir örnek vermek istedim.
Tamam çok da doğru yaptın. Zaten doğrusu da bu. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yoksa konuşmazlar ki zaten. Hani VAR'a niye gitmedin diyorlar ya mesela. VAR'a niye gitmedin? O yanlış bir ifade de artık tamam düzeltmeyeceğim. Evet. Tamam düzeltmeyeceğim. Niye gitmiyorlar monitöre biliyor musun? Çünkü verdiği kararın doğru olduğunu düşünüyor. Ve eğer video yardımcı hakemden de herhangi bir inceleme talebi gelmezse oyun devam ediyor. Niye durup dururken gitsin adam?
Aynen. Zaten VAR'a gidilmek diye bir cümle yok aslında Sabri. Çünkü sen VAR'a gitmiyorsun. VAR seni çağırıyor. Hani tamam.
Bir de VAR seni çağırıyor monitöre gidiyorsun. Tamam. Ya neyse çok önemli değil. Onlar, evet. Artık onları geçtim.
Sadece ben hani her şeyi burada da çok tartışması oldu biliyorsun Sabri. Kaç sezon öncesinde konuşan. Ama güzel bir örnek olarak söylemek istedim.
Ve adam tamam, ne güzel ya. Çıkmış ekrana. Söylemiş
evet,
ha.
Evet onu geleceğim. Ona geleceğim Sabri. Yani orta hakem maç sonunda konuşabiliyor. Bjorn Kalfus konuştu. Sonrasında ertesi günde Basnay Harris'in televizyona çıktı. VAR hakemi bir televizyon programında 3 tane yorumcu var, 1 tane sunucu var ve bu adamlara niye baktın, niye bakmadığını çatır çatır anlattı. Ertesi gün ne var Sabri? Tartışma yok. Sen niye çağırmadın yok, bilmem nesi yok. İşte bunu söylemek istiyorum. Hakemlere de aslında biraz konuşma, kendilerini savunma fırsatı verebilseniz Sabri. Tabii ki artık anladım bunun mümkün olmayacağını da. Bence futbolun diğer problemlerini konuşmaya fırsatınız olacak. Ama hakemin kendini hiçbir şekilde savunma şansı olmadığı için Türkiye'de konuşmaya devam ediliyor. Ve bu hakemler bence hata yapmaya işte sadece bu yüzden bile olsa devam edecekler Sabri. Çünkü karşı tarafa konuşma hakkı hiçbir zaman verilmiyor.
Hakemler konuşmasa bile ya neyse hakikaten Serap o kadar çok evet, anlattım ki olmuyor. O kadar çok olmadı. Anlattım ki. Neyse ya çok güzel peki. Bir örnek verdin. Çok teşekkür ederim Serap.
Rica ederim. Hoşçakal.
Görüşmek üzere. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Benden sonra Engin Görüş, Engin Çetin. Mikrofonu ona emanet ediyorum. Allah nasip ederse yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu sona erdi.
HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.